Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kanal 5 ekranlarından herkese hayırlı günler. Sevgili seyirciler, bugün çok değerli konuğum var. Alparslan Kuytul Hoca Efendi. Ben kendisine sizler adına hoş geldiniz diyorum. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Evet sevgili seyirciler, sayın hocamızla ümmetin yeniden doğuşunu konuşacağız. Ümmet paramparça, ümmet ihtilaf içinde. Bu ümmet yeniden nasıl dirilecek? Bunun yolları nelerdir? Yine aynı zamanda kamuda kılık kıyafet konusu var. Bu konuyu hocamızla konuşacağız. Yine hükümetin başlattığı bir müzakere süreci var. Kanın durması için bir müzakere süreci başlattı. Sayın hocamıza bu İslam penceresinden bu konuyu soracağız. Bu kanın durması için neler yapılmalı? Bu ve buna benzer sorularımızı hocamıza yönelteceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. En son Ramazan ayında birlikteydik.
Evet.
Tekrar hoş geldiniz. Dün aynı zamanda bir konferansınız vardı.
Evet.
Yeniden ümmetin yeniden doğuşuyla ilgili bir konferans vardı. Gerçekten kalabalıktı. Gaziantep halkı büyük bir iltifat gösterdi. Öncelikle konferansla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
Her sene Allah'a çok şükür buradaki tüm konferanslarımız, diğer şehirlerdeki de hemen hemen buna benzer oluyor. Antep tabii biraz daha fazla kalabalık oluyor. Antepliler, Gaziantep halkı baştan beri bizi desteklerdi. Allah razı olsun hepsinden. Ben bu kadar çok insanın gelmesinde önce Allah Azze ve Celle'nin hakkını düşünüyorum. Evvela onu bilmeliyiz. İnsanları getiren, kalpleri yönlendiren Allah'tır. Bizimki küçük bir gayrettir. Kalpleri eğer Allah yönlendirmezse istediğiniz kadar duyuru yapın.
Evet.
Ne yaparsanız yapın o kalabalığı bulamazsınız. Bir ona bağlıyorum. Bir de elbette burada gayret gösteren kardeşlerimiz var. Hepsine Allah razı olsun. Ellerine sağlık diyorum. Bir diğer husus da aslında İslam aleminde önemli gelişmeler var. Her tarafta gelişme var. Artık milletimiz yavaş yavaş bir şeylerin farkına vardı. Kendi özüne dönmek istiyor.
Evet.
Bu programlara katılımın yüksek olması aslında bununla alakalı. Yani başkalarının yapmış olduğu programlar, başka fikirlerin, ideolojilerin yaptığı programlara
evet.
Böyle katılımlar olmuyor. Şu anda dünyada gelişen tek bir hareket var. O da İslam.
Yani Kur'an'a ve hadise bir sünnete yönelme var.
Evet.
Evet. Şimdi hocam mağrubunu Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin ukucetin nez te'muruna bin maruf ve tenherna umuker. Siz insanlar arasında çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz. Özelliğiniz insanlara iyice emreder, kötülükten sakınırız. Öncelikle bize bu hem bu ayeti kerimenin bir kısa bir tefsiri ve aynı zamanda da biz bugün ümmet denilince ne anlamalıyız hocam?
Evet buyurduğunuz gibi kuntum hayra ümmetin ukucetin nez. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ekseriyetle meallerde en hayırlı ümmetsiniz diye tercüme edilir. Fakat Seyyidina Ömer radıyallahu anh bu ayetin tefsirinde der ki Allah azze ve celle kuntum buyurdu, entum demedi. Yani siz en hayırlı ümmetsiniz demiyor. En hayırlı ümmet oldunuz buyuruyor. Arada şöyle bir fark var. En hayırlı ümmetsiniz demiş olsa yani görevlerinizi yapsanız da yapmasanız da en hayırlı ümmetsiniz manasına gelmiş olur.
Evet.
Şartları yok demektir. Şartsız bir şekilde en hayırlı ümmetsiniz. Halbuki Allah Azze ve Celle öyle buyurmuyor. Kuntum buyuruyor. En hayırlı ümmet oldunuz. Yani oldunuz. Yani çalışmak suretiyle. Yani bir takım şartları var. O şartları yerine getirmek suretiyle en hayırlı ümmet oldunuz. Yani doğuştan en hayırlı ümmetsiniz değil. Şartlarını yerine getirirseniz en hayırlı ümmetsiniz. Olmuş olacaksınız. Şimdi mesela bir insan güzelse ona güzel denir. Ama mesela güzel değilse bir şeyler yapmak suretiyle güzelleştiyse mesela makyaj yaparak diyelim güzelleştiyse güzel oldun denir.
Evet.
Yani Allah Azze ve Celle bize onu söylemek istiyor. Yani siz şu şartları yerine getireceksiniz ondan sonra en hayırlı ümmet olacaksınız. Yoksa peygamberimizden sonra doğmuş olmak, peygamberimizin ümmeti olmak yani Sadece bu bizi en hayırlı ümmetten yapmaz. O zaman eski ümmetler derler ki ya Rabbi bizim kabahatımız neydi?
Evet.
Bizi de o zaman bu büyük peygamber ümmet yapsaydın, bizi küçük peygamberler ümmet yaptın, bunları büyük peygamber ümmet yaptın, bunların marifeti neydi ki? Diyebilirler. Yani onun için Allah Azze ve Celle kuntum buyuruyor. En hayırlı ümmet olduğunuz hangi şartları yerine getirmekle? Zaten ayetin devamında onu ifade ediyor. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere de engel olacaksınız, Allah'a hakkıyla iman edeceksiniz. Bu şartla. Dolayısıyla Seyyidina Ömer radıyallahu anh diyor ki en hayırlı ümmetten olmak isteyenler bu şartları yerine getirsinler. Yani yoksa bedavadan en hayırlı ümmetten olmak diye bir şey söz konusu değil. En hayırlı ümmetten olmak isteyenler iyiliği emretsinler. Kötülükler engel olsunlar. Bu yolda yapılan faaliyetlere destek versinler. İşin içinde yer alsınlar.
Bir de iman etsinler.
Tabii. Hakkıyla Allah'a iman etsinler. Allah'ı severek, Allah'ın haklarını bilerek, Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir otorite olmadığını bilerek. Bu şekilde olurlarsa o zaman en hayırlı ümmetten olmuş olurlar. Yani madem ki kainatı Allah yarattı, madem ki o idare ediyor, madem ki o rızkımızı veriyor, o halde onun dediği gibi bir medeniyet, onun dediği gibi bir toplum meydana gelmesi icap eder. Bunu bilecekler, böyle iman edecekler. Allah'a imandan maksat budur. Yani ne şekilde iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman etmeliyiz. Yoksa Allah'ın varlığını kabul etmek değil. Allah'ın varlığını putperestler de kabul ediyor. Peygamberimizin babası putperest, dedesi de putperest, bütün aşireti putperest. Onlar da Abdullah ismini koyuyor. Abdurrahman ismi.
Yani.
Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ancak Allah'ın otoritesini kabul etmiyor. Allah'ın peygamber göndereceğini, kitap göndereceğini, ahirette hesap soracağını, onlara yani bir hayat nizamı, peygamberle ve kitapla bir hayat nizamı göndereceğini kabul etmiyor. Sorun burada. Onun için yani en hayırlı ümmetten olmak isteyen Allah'a inanılması gerektiği gibi iman etmeli. Yani Allah benim hayatıma karışır. Parayı nasıl kazanacağımı, nasıl harcayacağımı, nasıl evleneceğime, nasıl boşanacağıma, mirası nasıl taksim edeceğime, nasıl bir hayat süreceğime, yani
evlere nasıl gideceğime,
her
nasıl
şeyime,
her şeyime.
Çünkü Allah'tır.
Evet.
Çünkü kainatın sahibidir, benim yaratanımdır, benim rızkımı verendir. Her şeyime karışır. O halde en hayırlı ümmetten olmak isteyen Allah'a böyle inansın. Kötülüklere engel olma çalışmaları yapsın, iyiliği emretsin, ancak o zaman en hayırlı ümmetten olmuş olur. Bu ümmet insanların iyiliği için çıkarılmıştır diyor Kur'an-ı Kerim. Uhrucet linnas. İnsanların hayrı için çıkarılmıştır. Yani tüm insanlığın bu ümmete ihtiyacı vardır. Bu ümmet, ümmet olmaktan çıktığı günden itibaren, dağıldığımızdan itibaren, ulus devletlerine bölündüğümüzden itibaren ümmet olma özelliğini kaybettik ve o günden beri dünya problemler yaşamaktadır. Dünyayı adaleti sunacak, dünyadaki kötülükleri, haramları engelleyecek bir ümmet kalmamıştır ortada. Yani yeryüzünde bizim bir sorumluluğumuz var. Ümmetin manası nedir dediniz ya. Şimdi ümmetin manası, ümmet kelimesi Arapçada kökünden gelmektedir. Emme fiilinden isimdir. Ve manası, imam kelimesi de aynı kökten gelir. Ümmeh derken hemze ve şeddeli mim. Şeddeli mim, şeddeli harfler iki tane harf sayılır. İmam da öyledir. İmam derken hemze, mim ve elif vardır arada. Sonra bir mim daha gelir. İki tane mim yani. Aradaki elif ilavedir. Asıl olan kök harfleri üç tane. Hemze, mim ve mim. Ümmet de öyledir. Yani ümmet imam demek. Yeryüzünde sorumlu kılınmış olan lider toplum. Dünyada her şeyden sorumlu olan lider toplum. Yani Allah Azze ve Celle sizi ümmet kıldım dediği zaman demiş oluyor ki yani siz yeryüzünde sorumlusunuz bütün haramları kaldırmaktan, bütün farzları ikame etmekten, farzları yerine yerleştirmekten ve İnsana uygun bir medeniyet meydana getirmekten, zulme, emperyalizme, şuna buna engel olmaktan siz sorumlusunuz. Dünyanın lideri sizsiniz. Başkası değil. Bizden evvel de nice ümmetler geldi geçti.
Tilke
ümmetun kad halet lehe me kesebet ve lekum me kesebtum. Onlar bir ümmetli geldi geçti. Onlara kazandı onlara, sizinki size. Şimdi bizden evvelki ümmetlerden bu sorumluluk neden alındı?
Evet.
Çünkü görevlerini yerine getirmediler. Yani ümmet olmak, sorumlu olmak demek,
evet.
Fakat onlar sorumluluktan kaçtı. Çünkü yani sorumluluk zordur. Tüm dünyadan sorumlu olmak, bütün haramlardan sorumlu olmak, İslam'ı yaymak kolay iş değildir bunlar. Bu sefer
zalimlere meydan okuyorsun.
Zalimlere meydan okumak, yani bütün haramlarla mücadele etmek zor olduğu için bu görevden kaçtılar ve Allah Azze ve Celle onlardan bu görevi aldı. Evet. Ümmet olarak bizi görevlendirdi. Son ümmet görevlendirildi. Şimdi biz de bu işi bir müddet yaptık. Bir müddet dediğim tabi uzun bir müddet. Elhamdülillah peygamberimizden itibaren aşağı yukarı 1700-1800'lere kadar ümmet görevini yerine getirdi. Ama şu son 2-3 asırdır ümmette bir gevşeme, bir tembelleşme, geri kalma başladı. Batıyı taklit, geri kalmanın sonucunda taklitçilik başladı. Geri kalmamış olsaydık taklitçilik de olmayacaktı. Tembel olmasaydık, tembellik yapmasaydık geri de kalmayacaktık. Bütün bunlardan ötürü biz geri kalınca taklitçiliğe başladık ve ümmet artık görevini yapmaz hale geldi. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlere tatbik ettiği sünnetini bize de tatbik etti, bizi de parçaladı. Önceki ümmetler de aynı hatayı yapmışlardı, onları parçalamıştı. Evet. Araf suresinde وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا buyurur. Onları yeryüzünde parçalara ayırdık, ümmetlere ayırdık, topluluklara ayırdık. Görevini yapmayanlar parçalanırlar. Biz de Birinci Dünya Savaşı'yla parçalandık. Ümmetin manası bu. Bir de üm kelimesi anne manasına gelir. Anne her şeyin, ya anne kelimesinden alınmış olması, her şeyin kökeni manasında. Mesela anne, ana yol mesela deriz. Evet.
Her şeyin... Ya Ümmül Kura dediğimiz Mekke'yi.
Evet. Şehirlerin anası. Yani kelimesi ana ve köken manasındadır. Dolayısıyla ümmet dendiği zaman yani aynı kökenden gelen, aynı dine bağlı olan, aynı peygambere bağlı olan, köken aynı olan, kaynağı aynı olan, kutsalı evet. aynı olan topluluk manasında.
Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam İslam coğrafyasına baktığımız zaman genellikle hep İslam coğrafyasında kan var, gözyaşı var, katliam var, zulüm var, tecavüz var. Bugün işte Suriye, hemen yanın başında komşumuz var. Yine Afganistan, yine aynı şekilde sizler de Mısır'da falan da kaldınız biliyorsunuz. Orada da sürekli ayaklanma var. Neden bu haldeyiz? Çıkış yolu nedir hocam?
Ümmeti kaybettiğimiz günden beri bu haldeyiz. Biz ümmettik, ulus devletlerine bölündük. İşte demin anlattığım hataları yapınca, görevlerimizi yerine getirmeyince, ümmet olarak görevlerimizi yerine getirmeyince Allah bizi parçaladı. Bu bir ceza idi. Parçalandık ve sonra ayetin devamında buyuruyor ki ve belemnahum bil hasenat ve seyyiat ve biz onları o parçaladıktan sonra iyiliklerle, güzelliklerle bir de kötü olaylarla imtihan ettik. Evet. Ederiz. Şimdi başımıza gelen olay budur. Parçalandık ve Orta Doğu İslam aleminin her tarafında kan revan. Allah bizi imtihan ediyor. 100 yıldan beri bu imtihan devam ediyor.
Evet.
Zaten Kur'an-ı Kerim bunun kanununu açıklamıştı bize. Biz Kur'an'ı bu gözle okumadığımız için Allah'ın sünnetlerini yani kanunlarını yani adetlerini Allah hangi kanunlara bağlı kalarak toplumları çökertir veya yükseltir? Hangi kanunlar söz konusudur? Kur'an-ı Kerim bize bunu açıklıyor. Geçmiş ümmetleri misal veriyor. Ne zaman çökertildiler? Ne zaman yükseltildiler?
İbret almamız isteniyor.
Evet. Bunlardan ibret alın da buyuruyor. Fakat bunlardan gereken ders alınmayınca aynı olay bizim başımıza geldi. Parçalandık. Ondan sonra şimdi o parçalar Suriye'de, Mısır'da, Türkiye'de ta Endonezya'sına varana kadar paramparça ve her tarafta imtihanlara sokuluyoruz. Başka bir ayette buyuruyor ki ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ sonra biz onları o nesilden sonra başka bir nesil inşa ettik. Evet. Yani imtihanlara sokulurlar. Parçalandıktan sonra her bir parça kendi içinde imtihanlara sokulur. Ama güzel olaylarla, zenginlikle ama kötü olaylarla, zulümle, musibetlerle imtihanlara sokulurlar, olgunlaştırılırlar, pişirilirler. Kafirin ve zalimin kötülüğünü anlarlar. Batıyı taklit etmenin ne manaya geldiğini anlarlar. Batı tarafından zulümlere uğrarlar. Batının gerçek yüzünü görürler. onlarınkinin medeniyet olmadığını, insanlık olmadığını, her tarafta insana yakışmayan günahların çoğaldığını, Batı medeniyetin hakim olduğu dönemlerde böyle bir ortamın meydana geldiğini, zinanın, içkinin, kumarın, her türlü ahlaksızlığın, namussuzluğun arttığını, bunları görürler, bu tür imtihanlara sokulurlar, bu imtihanlardan sonra olgunlaşmaya başlarlar. Tekrar İslam'a dönmek isterler. Evet. Tekrar dönüş başlar ve bu arada çok çileler çekerler, sabretmeyi öğrenirler. İslam'ın güzelliğinin farkına varırlar, Batı medeniyetin medeniyet olmadığını farkına varırlar, teknoloji ile medeniyetin aynı şey olmadığını, teknolojide ileri gidince medeniyet de ileri gitmiş demek olmadığını anlarlar. Evet. O medeni denilen milletlerin insanlara, insana yakışmayan bir toplum olduğunu anlarlar. Matematiğin, fiziğin insanı insan yapmadığını, bunların insan hayatını kolaylaştırdığını ama insanın insan olabilmesinin ancak kutsal bir kaynakla mümkün olabileceğini, din ile mümkün olabileceğini bunu anlarlar. İşte o zaman onların içinde yeni bir nesil yaratılır. Kur'an-ı Kerim bu işin formülünü bize söylüyor. Evet,
mesela ya yellezine amenu men yertedde bikum an dini felsefe yetille bikum yuhibbun.
Evet, aynı manada. Ya siz eğer dininizden, ey müminler, dininizden vazgeçecek olursanız, dönerseniz, illa da kafir olmak manasına değil bu. Evet. Yani hayat tarzınızı değiştirmeye kalkarsanız, başkalarını taklit etmeye başlarsanız, Allah sizi götürür, yerinize başka bir kavim getirir. Evet. Öyle bir kavim ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı mütevazi bir kavim getirilir onların yerine. Allah Azze ve Celle kanunlarını bize açıklıyor. Evet. Ama biz Kur'an'ı o gözle okumayınca,
sadece mezarlıkta okuyoruz.
O gözle okumayınca Kur'an'ı, yani Kur'an-ı Kerim toplumların nasıl yükseltildiğini, nasıl çökertildiğini
bize anlatıyor.
Ve kanunlarını söylüyor. Yani ben şunu kaldırırsam, bırakırsam bu yere düşer. Çünkü yer çekimi kanunu var. Evet. Aynı şekilde Allah'ın tabiata koyduğu kanunlar gibi hayatımıza koyduğu, toplumlar için koyduğu sosyolojik kanunlar da var. Bu kanunlara kimse bakmıyor. Kanunlara bakmayınca o zaman nasıl çökeriz? Bunun da farkına varmıyor insanlar. Kanunları bilmiyoruz, kanunları görmüyoruz. İşte şimdi İslam aleminde olan bu kadar hadiseler ümmet anlayışını kaybettikten sonra olmuştur. Eğer tüm Müslümanlar ümmet anlayışı içerisinde olsaydılar, ulusalcı bir anlayış değil de, ümmet anlayışı,
ırkçı bir anlayış değil,
ırkçı bir anlayış değil de, mesela bakın ırkçı anlayışlar toplumlara huzur mu verdi? Yani nerede huzur var?
Sürekli böldü.
Sürekli bölüyor. Yani dini kaldıranlar yerine bir şey koymak zorundaydılar.
Dinle savaşanlar yani.
Evet, yani dinle savaştılar, yerine bir şey koymaları lazımdı. Toplumu bir arada tutmak için bir çimento lazımdı. Evet. Şimdi din çimentoydu. Bu din çimentosunu kaldırdılar. Çünkü dini sevmiyorlardı. Evet. Peki o zaman neyi çimento olarak kullanacaklar? Çimento olarak ırkı, yani herkesi Türk yapmak ya da Kürt yapmak ya da Arap yapmak, neyse. Herkesi bir ırk. Halbuki adam ırkını değiştiremez ki. Anne babasını değiştiremez ki. İnsan dinini değiştirebilir.
Hocam burada özür dilerim. Şöyle bir hemen soru yöneltelim. Tam ona girdiniz yani, mesela diyelim ki. Şimdi bilindiği gibi yıllardır ülkemize, 30 yıldır yürüyen bir kana var yani.
Evet.
İşte hükümet de böyle bir müzakere süreci başlattı. Yani kanın durması için bir müzakere süreci başlattı. Artık kan akmasın, insanlar kardeş bir şekilde birlikte yaşasın diye böyle bir müzakere süreci başlattı. Siz bir kanaat önderi olarak bu konuda duygu ve düşüncenizi alalım. Yani İslam penceresine baktığımız zaman bu konuya nasıl bakmamız lazım hocam?
Vallahi ben önce temenniyle başlayayım. İnşallah iyi sonuçlar verir. Bu kanın durması, kardeşlerin birbirlerini öldürmekten vazgeçmesi elbette ki tüm insanlarımızın temennisidir, duasıdır. Ben de aynı duayı yapıyorum elbette. Ama bakıyorum yani bir yere varabilir mi? Yani gerçekten bir yere varabilir mi? Yani engellemek isteyen büyük güçler var.
Provoke edenler var.
Tabii bir sürü güç var. Yani kendi içlerinde bir sürü
derin yapılar var yani.
Evet. Hem derin devletten engellemek isteyenler,
kandan beslenenler var.
Hem örgütün içerisindeki derin bir takım kimseler, bunlar istemiyorlardır elbette. Bundan beslenenler tabii ki barış istemeyecektir. hem ondan dolayı çok zor gibi görünüyor. Hem de yani sadece kardeş olalım demekle kardeşliği sağlamak pek mümkün değil.
Ne yapayım
yani hocam? İslam söylemi ortada yok henüz daha. Yani sadece lafta İslam söylemi de bir şey ifade etmez. Ama
içini doldurmak mı lazım hocam?
Tabii. Bunun yani mesela Osmanlı'da bütün ırklar kardeş. Türk, Kürt, Arap hiçbir fark yok. Herkes istediği gibi de konuşuyor, istediği gibi de yaşıyor.
İstediği gibi eğitim görüyor mesela.
İstediği gibi de kendi ana dilinde eğitimini de görüyor. Şimdi siz şunu vereceğim, bunu vermeyeceğim dediğiniz zaman bir kere bunun sağlanması çok zor. Evet. Yine mutlaka bazıları buna razı olmayacaktır. Yine bu devam edip gidecektir. Yani ben ancak en fazla şunu veririm, şunu vermem dediğiniz zaman bu kanın duracağını ben pek sanmıyorum. Diğer taraftan ondan çok daha önemlisi ise şu.
Evet.
Bir kere siz bu insanları İslam'a davet etmiyorsunuz. Bu işin çözümü budur. Çimento budur. Yalnız hak vermek değildir. Yani birçok haklar verilmiş olsa bile yine bir takım güçler, yine bu terörden istifade edenler yine izin vermeyeceklerdir buna.
Ama biz mesela insanın doğuştan bir takım hakları var. Onları verdiğimiz zaman
da adam yani bazılar onlar verilmeli. Onda benim hiçbir şüphem yok. Tüm haklar verilmeli. Ancak o haklar verildiği halde bile yine de bazı insanlar bundan yine tatmin olmayacak. Çünkü adamın hak diye bir derdi yok. Bazılarının derdi hak değil. Onun başka derdi var. Yani şimdi bu işin çözümünü Peygamberimiz ne yapmış? Nasıl halletmiş?
Mesela Medine'deki...
Medine'de Evs ve Hazreç mesela evet. Kabileleri. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle bir uçurumun kenarındaydınız. Allah sizi kendi nimeti sayesinde, İslam nimeti sayesinde kardeş yaptı. Şimdi bunlar 120 sene savaşmışlar. Evs ve Hazreç. Bizim bu kötü olaylarımız 30-40 yıldır mesela diyelim var. Onlar 120 yıl savaşmış da ufak bir olaydan ötürü. Ve bunlar birbirlerini yemişler. Yahudiler tahrik etmişler. Fakat İslam gelince kardeş olmuşlar.
İslam sayesinde.
Şimdi bunu Yahudi görmüş, bakmış bunlar kardeş olmuşlar. Dayanamamış bir oyun tezgahlamışlar. Bir gün Evs ve Hazreç kabileleri kardeş oturmuşlar konuşuyorlar İslam'a girdikten sonra. Konuşuyorlar. Yahudi Şammas adında ihtiyar bir Yahudi. Bunu görünce canı sıkılıyor. Diyor ki eyvah bunlar böyle kardeş olurlarsa biz burada hakim olamayız. Bizim burada sözümüz hiç geçmez olur. Bunlar birleşirlerse biz bunları parçalamalıyız. Bir Yahudi gencine tembihte bulunuyor. Diyor ki git bunların yanında bunların arasını bozacak şiirler söyle. Eski yılları hatırlat. Savaş yıllarında söyledikleri şiirleri hatırlat. O da öyle yapıyor. Ve bunlar tekrar birbirlerine girmeye başlıyorlar. Evs ve Hazreç, Ensar. Yani yeryüzüne gelmiş en hayırlı insanlar. Muhacirlerden sonra Ensar gelir. Bunlar birbirlerine düşman olduklarını, eskiden o düşmanlığı hatırlıyorlar o şiirler sayesinde. Ve tekrar savaşalım isterseniz falan demeye başlıyorlar. Bu olay Peygamberimize haber veriliyor. Peygamberimiz acele koşarak adeta geliyor. Camiye giderken bile koşmayın, sakin, ağır, vakarlı adımlarla gidin diyen Hazreti Peygamber bu meselede fitneyi önlemek için, ateşi söndürmek için çünkü el fitnetu eşhedü minel katil, fitne adam öldürmekten beterdir. Bu fitneyi söndürmek lazım. Acele etti Peygamberimiz ve gitti dedi ki ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz bu davanın ayaklarımın altında olduğunu bilmiyor musunuz? Bu davanın kaldırıldığını bilmiyor musunuz? Artık aşiretçilik, ırkçılık yok bilmiyor musunuz?
Evet.
Onlara konuşma yaptı. Onların aklı başına geldi. Ve bunun bir Yahudi oyunu olduğunu anladılar. Hepsi birbirlerine sarıldılar. Tekrar ağlamaya başladılar. Yani demek ki bakın ırkçılığı ya da aşiretçiliği tahrik etmek çok kolay.
Evet.
Yani çok küçük bir kelime iki ırkın birbirine düşmesine sebep olabiliyor yani. Yani peygamberin talebeleri bunlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin talebeleri onun yanında diz çökmüşler, ondan ders almışlar. Buna rağmen bir anlık bir gaflet, Yahudinin bir anlık bir oyunu onları tahrik edebiliyor. Yani çok hassas bir meseledir.
Evet.
Bu kaşımaya gelmeyen bir meseledir. Bunun çözümü geçmişte nasıl hallolmuşsa bugün de öyle hallolabilir. Allah Azze ve Celle bunun çözümünü bize nasıl gösteriyor? Ya Yuhannes, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökeni aynı. Başka bir kökeniniz yok. Ve ceallakum şu'uben ve kabaila lita'arafu. Sizi sonra şube şube, millet millet, aşiret aşiret yaptık, tanışasınız diye, övünesiniz diye değil. Tanışasınız, kız alıp veresiniz, mal alıp veresiniz. Evet. İsminiz olsun, nasıl ki Ahmet Mehmet diyoruz. Aynı şekilde Türk, Kürt, Arap demek icap ediyor. Bunun için sizi böyle kabile kabile ayırdık, övünmeniz için değil. Yani bu anlayışı vermeden, inne ekremekum indallahi etkakum, Allah katında en üstününüz kimdir? En takva sahibi olanınızdır.
İslam en iyi yaşayanı yani.
Evet. Takva kimse, Allah'tan korkan kimse, o daha üstündür. Evet. Bunu da tabi Allah bilir kim kimden daha takvadır. Dolayısıyla kimse kimseye karşı üstünlük taslayamaz. Bu anlayışı yerleştirmedikten sonra bir yere varabileceğimizi ben zannetmiyorum. Bunlar güzel girişimlerdir, iyi niyetli girişimlerdir. Ama yani aman İslami söylem kullanmayalım, aman bu laikliğe aykırı olur, aman şu şöyle olur dendiği müddetçe bu başarılamaz. Ve bu işin içindeki insanlar zaten İslam'dan uzaklaştırılmış kimselerdir. Evet. Buralarda yeniden İslam'a, İslami bir eğitim, adam gibi. Yani sadece okullarda demiyorum. Okullarda zaten İslami dersler pek bir şey yok, bir şey verildiği yok. Hiç olmazsa o bölgenin hocaları, medrese hocaları, kanaat önderleri, samimi insanları, hiç olmazsa bu insanlar desteklenmeli. Ama bu insanlar da bu yani sadece bu kanın durması için değil. Evet. Yani topraklarımızda Allah'ın dediğinin olması, İslam'ın, İslami bir medeniyetin kurulması bu amaçla bunu yapmalılar. Yoksa işte sadece kanın durması için, bir takım insanların susturulması için, silah bıraktırılması için böyle konuşulduğu zaman onlar bundan gıcıklanıyor ve dinden de nefret ediyorlar. Evet. Diyorlar ki siz dini kullanıyorsunuz, siz devletin adamlarısınız, dini kullanıyorsunuz, sizi devlet böyle görevlendirdi, haklarımızı istemeyelim diye dini kullanıyorsunuz diyorlar ve dinden yani de nefret ediyorlar. Evet,
madem İslam kardeşiysek, malumuz bir hadis-i şerif var, bir mümin kendi nefsi için istediği bir mümin kardeşini istemesi lazım.
Evet.
Şimdi hocam, Allah razı olsun, genel çerçeveye baktığımız zaman, özetleyeceğimiz zaman yani toplumsal barışın yolu İslam kardeşliğinden geçer dediniz.
Evet.
Tabii ki bir umudunuz var, bunu destekliyorsunuz, kalın dursun diyorsun ama yani bir kanaat önderi olarak bugün mesela diyelim ki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, kanaat önderlerine, iş adamlarına da bir görev düşmüyor mu hocam? Yani bunlar da elini taşın altına koyarak evet bu kan dursun, artık biz toplumsal barış istiyoruz, huzur istiyoruz de bir çağrı yapamaz mıyız?
O çağrı aslında yıllardır yapılıyor. Belki çok yüksek sesle yapılmıyor olabilir. Belki herkes çok yüksek sesle söylemiyor olabilir ama herkes bu durumdan rahatsız. Evet. Herkes bu milletin kardeş olmasını istiyor. Bu milletin yükselmesini, güçlenmesini istiyor. Bunda herkes müttefik. Ancak dediğim gibi yani burada sorun şu. Yani barış olsun dendiği zaman sadece bu kadarcık dendiği zaman onlar yanlış anlıyorlar. Evet. Yanlış anlıyorlar ve bizim haklarımızı vermeden bizi susturmak istiyorsunuz ve dini kullanıyorsunuz diyorlar. Kardeşlik kelimesini kullanıyorsunuz diyorlar. Kardeşsek neden eşit haklara sahip değiliz diyorlar. Evet. Onun için ben diyorum ki sadece bu söylemle çok fazla tesirimiz olmaz. Yani bu çok yüksek sesle bile söylense, kardeşlik istiyoruz dense bile çok fazla bir tesiri olmaz bunun. Samimi olunması lazım. Gerçekten kardeşler eşit haklara sahip olmalı. Bunda bir tereddüt, böyle bir korku olmamalı. Evet. Ama şu da bilinmeli yani bütün haklar verilse bile bazı insanlar yine bir takım şeylere devam edeceği de bir gerçektir. Onun niyeti çünkü hak hukuk değildir. Başka hedefleri vardır. Bu da bir gerçektir. Ama sen hele önce bir haklarını ver. O da o zaman çok zor durumda kalır yani.
O zaman insanların içini okuyamaz. Biz yine doğuştan olan haklarını verelim.
Tabii
ki ondan sonra da...
Ama bunun yanında şunu da konuşmak lazım. Şimdi ben bir ara şöyle bir soru sorulmuştu. Şöyle cevap vermiştim. Yani mesela işte herkes kendi ırkının haklarını savunuyor. Tamam, işçiler işçi haklarını savunuyor. Kadınlar kadın haklarını savunuyor. Talebeler talebe haklarını savunuyor. Kürtlerin haklarını, Arapların haklarını, hatta affedersin hayvanların haklarını bile savunan dernekler var. Evet. Peki Allah'ın hakkı nerede? Evet. Kimse Allah'ın hakkını savunmuyor. Allah'ın da bir hakkı var. En büyük hak Allah'ın hakkıdır. Evet. Allah'ın hakkı verilmiyor. Neden bir Müslüman Allah'ın hakkını savunmuyor da kendi hakkını savunuyor? İşçilik hakkını, talebelik hakkını, kadınsa kadın haklarını, hayvanların bile hakkını savunuyor da, ırkının haklarını savunuyor da neden Rabbinin haklarını savunmuyor? Rabbinin de bir hakkı var. Allah her şeyi yaratandır ve her şeyin rızkını verendir, idare edendir. Neden onun dediği olmamaktadır?
Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Başka bir konuya gireceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Ancak biz Müslümanız. Biz Müslümansak kimsenin dinine, ırkına bakmadan herkesin hakkını savunmak mecburiyetindeyiz değil mi?
Elbette. Çünkü İslam hangi hakları vermişse evet, biz vermek zorundayız.
Allah razı olsun. Hocam şimdi bu yaklaşık bir aydır devam eden bir kamuda kılık kıyafet serbestliğiyle ilgili bir imza kampanyası vardı. Yani işte insanlar da artık devlet dairesinde efendim söyleyeyim başörtülü bir şekilde, özgür bir şekilde başını takarak çalışabilsin denildi. Bu konuda duygu ve düşüncelerinizi alalım hocam.
Yani elbette ki bir Müslüman olarak destekliyoruz böyle bir şeyi. Yani şimdiye kadar başörtüsü sadece kamusal alan dışındaki diğer yerlerde olsun deniyordu. Sanki kamuda Allah yok. Evet. Sanki orada Allah görmüyor.
Allah'ın emri sanki orada.
Yani yetmez. Allah'ın emrine göre bir kadın yabancı bir erkeğin karşısında ama iş yerinde, ama evinde, ama yolda, çarşıda, pazarda fark etmiyor. Allah'ın hükmü aynı hüküm. Evet. Ve mantıklı olan da budur. Allah Azze ve Celle kadına neden örtüyü emretmiş? O sebep kamuda da geçerli, yolda da geçerli, kendi evinde de geçerli. Evet. Yani yabancı bir erkek açık bir kadına nasıl bakıyor? Bunu durdurmak istiyor Allah Azze ve Celle. Yani kadına başörtüsünü emredilmesinin hikmeti bir kere kadın kendisinin Müslüman bir kadın olduğunu hatırlasın, ona göre davransın. O başörtüsünü örterken, aynaya bakarken ben Müslüman bir kadınım desin, onu hatırlasın. Başını örtmeyen kafirdir manasını söylemiyorum.
Günahkar.
O da Müslümandır ama başörtüsü ona Müslümanlığını hatırlatır. Bu bir gerçek. Daha fazla hatırlatır. Bir kendinin Müslümanlığını hatırlasın, artık ona göre davransın. Konuşması da, diğer kılık kıyafetleri de, diğer hal ve hareketleri de. Bir, onu hatırlatmak için. İki, erkeklere hatırlatmak için. Bu kadın Müslüman bir kadındır. Dikkatli bak. Öyle bakma. Kötü niyetle bakma. Bu mesajı vermek içindir. Dolayısıyla bu sebep kamuda yok mudur? Ya mesela siz bir belediyeye, bir bankaya, bir başka bir yere gittiğiniz zaman okulda mesela açık saçık bir kadın gördüğünüzde, yani erkek aynı duygulara sahiptir yani.
Erkek de gözlerde haramlardan sakınacak yani değil mi?
Tabii sakınacak ama herkeste o irade, o iman olmadığı evet. için mutlaka çok insan bakacaktır ve bugün durum bundan ibarettir.
Evet. Yani başörtüsü her alanda serbest olmalı.
Elbette Allah'ın emrini kimse, hiç kimse şurada izin veriyorum, burada izin vermiyorum deme hakkına sahip olamaz. Allah'ındır bu dünya, onun dediği
evet,
olur.
Helalı ve haramı tayin eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın emirleri de her yerde uygulanmalı değil mi hocam?
Evet.
Hocam Adana'dan izleyicilerimiz aramış, şöyle bir soru yöneltmişler sizlere. Diyor ki sayın hocam, sahabenin öğrendiği o tevhid inancı kendi hayatını değiştirdi. Ama biz de tevhid inancına inanıyoruz. Neden bizlerin hayatını değiştirmiyor? Bir eksiklik mi var hocam?
Tevhid, la ilahe illallah elbette ki hayatı değiştirecek olan bir inançtır. Ama anlarsak manasını, tevhid Allah'tan başka ilahın olmamasını ifade eder. Allah'tan başka hiçbir mabudun, hiçbir itaat edilecek makamın olmadığını ifade eder. İlah kelimesi Arapçada mabud demektir. Mabud da yani ibadet edilen, yani itaat edilen manasındadır. Dolayısıyla yani Allah'tan başka ilah yok, yani Allah'tan başka itaat edilecek bir makam yok. Sadece Allah'a itaat ederim, onun kanunlarına uyarım manasındadır. Şimdi bunu böyle anlamış olan bir insan elbette ki hayatını değiştirebilir. Benim hayatımı Allah hükmeder demiş oluyor. Ama böyle olduğunu anlamıyorsa, yalnızca bir ağız alışkanlığıyla söylüyorsa Elbette ki o durumda istediğimiz sonuç ortaya çıkmaz. Namaz sahabeyi değiştiriyordu ama bizi değiştirmiyorsa demek aynı namaz değil. Şekli aynı, rekatları aynı, Fatiha'sı aynı ama o şuurlu bir şekilde kılıyor. Biz şuursuz bir şekilde kılıyorsak aynı sonucu tabii ki vermeyecektir. La ilahe illallah da aynı şekilde. Aynı sonucu vermiyorsa la ilahe illallah anlaşılmadan söylendiği için vermiyor. La ilahe illallah benim hayatıma Allah karışır demek. Ben onun dediği gibi yaşayacağım, başkalarının dediği gibi değil. Ona itaat edeceğim demek. Şimdi bunu böyle anlamış olan bir insan. Yetkili bir Allah'a iman ediyor bu insan. Benim inandığım Allah yetkili bir Allah'tır ve bana karışma hakkına sahiptir. Böyle bir Allah anlayışı. Şimdi böyle düşünürse, böyle anlarsa meseleyi, o takdirde elbette ki hayatında değişiklikler olacaktır. Ama sahabeyi sadece la ilahe illallah ile eğitmedi Peygamberimiz. Allah Resulü'nün eğitimine bakmak lazım. Yani sadece la ilahe illallah deyin, ondan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok demedi.
Yani iman edip salih amel işlenmesi.
Ondan sonra salih ameller işlenecek. Ondan sonra onları Allah Resulü Darül Erkam'larda eğitimi aldı. Sabahlara kadar namaz kıldılar, teheccüd namazları kıldılar. Kur'an ile eğitti onları. Uzun uzun Kur'an okudular. Kur'an üzerinde tefekkür ettiler. Yani bu için eğitimin bir stratejisinin olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle peygamberleri nasıl peygamber yapıyor? Evvel oradan bakalım. Bir kere çocukluğundan itibaren temiz bir şekilde büyümelerini sağlıyor. Haramlara düşmelerine engel oluyor Allah. Bir. İkincisi onların biraz daha büyüdükleri zaman kainat kitabını okumalarını sağlıyor. Mesela çobanlık yaptırıyor onlara. Tüm peygamberler çobanlık yapıyor. Kainat kitabını okuyor. Kainat kitabını okuyan bir insanda Allah sevgisi peydah oluyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle, yani kainatta Allah'ı görüyor, kudretini görüyor, sanatını görüyor, rahmetini görüyor. Allah'ın gücünü, kuvvetini görüyor. Allah'ı seviyor ve Allah Azze ve Celle ondan sonra kendisine vazife veriyor, peygamberlik veriyor. Şimdi evet. Bu olmayınca Allah'ı sevmeden la ilahe illallah demek çok bir şey ifade etmiyor. İnsan hayatını değiştirmiyor. Yani peygamberler önce Allah'ı sevdiler. Kainat kitabını okuyarak, bakarak, düşünerek, tefekkür ederek, güneşe, yıldıza, yağmura, toprağa, çiçeklere, hayvanlara bakarak, düşünerek Allah sevgisi hasıl oldu. Allah'ı tanıdılar. Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını, rahmetini, ilmini gördüler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara peygamberlik verdi. Yani o zaman değiştiler, hayatları değişti. Ve böyle insanlar başkalarının hayatını değiştirebildiler. Yani sadece la ilahe illallah ile değil. La ilahe illallah bir inanç. Ama bu sadece bununla kalacak olursa, böyle inanıyorum, Allah'tan başka bir ilahı kabul etmiyorum demek kafi gelmiyor. Ona göre bir eğitim icap ediyor. Bu yok bugün.
Yani tevhid inancının gereğini yerine yaptılar. Ondan dolayı onlara bir değişim söz konusuydu.
Evet.
Bizler de aynı şekilde la ilahe illallah diyeceğiz ve onun gereğini yerine getireceğimiz zaman bizlere bir değişim süreci devam edecek, değil mi hocam?
Evet. Yani onlar Kur'an okurken değişme niyetiyle okuyordu. Eski hayatını tamamen bırakma niyetiyle okuyordu.
Sadece sevap işlemek için değil yani.
Değildi. Evet. Yani en önemli nokta bu.
Evet hocam. Hocam yine izleyicilerimiz aramış. Tabii Adana, Antep, Ankara'dan izleyicilerimiz varmış. Bir izleyicimiz diyor ki, Sayın Hocam diyor, Ankara'dan bir izleyicimiz, ümmetin kurtuluş reçeteleri nelerdir diyor.
Ümmetimizin çökerten sebepleri tespit etmeliyiz, o sebeplerin üzerine gitmeliyiz, o mikropları öldürmeliyiz, kurtuluşumuzun çözümü budur.
Evet.
Yani bizi yatağa düşüren, hasta eden mikroplar nelerdir? Allah Resulü bunu hadiste ifade ediyor. Bir zaman gelecek, bütün ümmetler, başka milletler size saldıracaklar. Yemeğe saldırdıkları gibi. Sizden çekinmeyecekler. Neden ya Resulallah? O gün sayımız mı azalacak dediler. Hayır dedi, sayınız çekirgeler kadar çok olacak ama kıymetiniz olmayacak. Neden dediler? Çünkü kalbinize vehn olacak buyurdu. O nedir dediler? Buyurdu ki kerahiyetul mevt ve hubbu dünya, ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Evet. Efendimiz bu hadiste bizi yatağa düşürecek olan, başkalarının bize saldırmasına sebep olacak o zafiyet, o acziyetin sebebini açıklıyor. Mikrobu bize gösteriyor. Çünkü Allah Resulü çok iyi biliyor ki bu olacak. Evet. Allah kendisine bildirmiş. Bu olacak. Ve ümmet yanlış sebepler tespit edecek. Evet. Gerçek sebebi bulamayacaklar. yanlış sebeplerin peşinden gidecekler. Efendimiz onu önlemek için zaman kaybettirecek bize, yanlış şeylerin peşinden gideceğiz. Yani şunu sebep zannedeceğiz, bunu sebep sanacağız. Halbuki o sebep değil. Sebebi bize söylüyor ki zaman kaybetmeyelim. Sebebi bize söylemiş ki o zamandan bu zamana bize yol gösteriyor. Peygamberin bir görevi de bu, ümmetini kıyamete kadar yönlendiriyor. Sanki şu anda aramızdadır ve bize hala o yön vermektedir.
Evet.
Sanki bugün yaşıyor aramızda. Bu şekilde Allah Resulü o zamandan bize sebebi gösteriyor. Başka sebepleri önünüze koyacaklar. Geri kalmıştık diyecekler. İşte bazı uydurma hadisler diyecekler. İşte bilimden geri kaldınız, o halde bilime önem verin diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Fakir kaldınız, zengin olmalısınız diyecekler. Çeşit çeşit sebepler önünüze koyacaklar. Bunların hiçbir gerçek sebep değil.
Evet.
Efendimiz o zamandan gerçek sebebi ortaya koymuş. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Kalbinize girdiği zaman gücünüzü kaybedeceksiniz. Görevlerinizi yapmayacaksınız. Dünya sevgisi yüzünden görevlerinizi yapmayacaksınız. O zaman zayıflayacaksınız.
Evet.
Zayıfladığınız zaman da sizden korkmayacaklar ve bu zulümlere uğrayacaksınız. Şimdi Peygamberimiz aslında sebebi söylerken çözümü de söylemiş oluyor. Yani bu mikrobu öldürürseniz, yani dünya sevgisini, ölüm korkusunu, tembelliği kaldıracak olursanız tekrardan bünye iyileşmeye başlar. Evet. Doktor ne yapıyor? Doktor mikrobu öldürüyor. İnsanı hasta eden mikrobu önce tahlil ediyor, onu tespit ediyor. Ondan sonra ona göre ilaç veriyor. Bugün ümmet-i Muhammed'in yapması gereken şey budur. Bizi yatağa düşüren sebebi, o mikrobu tespit etmeliyiz. Onu tespit etmeden atılacak adımlar boşunadır.
Evet.
Yıllar kaybediyoruz. Yıllar kaybediyoruz ve bir yere varamıyoruz. Efendimiz'e bakmalıyız. O nasıl bir, yani sebep olarak neyi söylemiştir? Çözüm olarak da odur.
Yani model olarak bize neyi sunmuş, değil mi?
Ümmetin yatağa düşeceğini, kötü duruma düşeceğini bize haber etmiş.
Evet.
Sebebini de söylemiş.
Evet.
Yani onu halletmelisiniz diyor. Yani bizde bu dünya sevgisi var olduğu müddetçe bu ümmet ayağa kalkamaz.
Evet. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu.
Ölüm korkusu ve bir başka rivayetin hadisin tembelleşme. Tembelleşme de hadisin bir başka rivayetinde geçiyor.
Evet hocam, Allah razı olsun. Yine Antep'ten bir izleyicimiz aramış. Sayın hocam diyor, aydın alim, yani vasıflı insana yetiştirmenin yolları neler olmalıdır?
Aydın toplumuna yön veren, ışık tutan insandır.
Evet.
Toplumunu tanıyan, toplumunun içinde bulunduğu durumu iyi tahlil etmiş, çözmüş. Toplumu bu duruma düşüren sebepleri çözmüş ve ona göre de çözüm yolları geliştirebilmiş insandır aydın.
Yani aydın alim demekten sonra ulamayı nasıl geliştirmeliyiz diyelim hocam isterseniz.
Şöyle, şimdi alim deyince sadece İslami ilimleri bilen insan akla geliyor. Yalnız İslami ilimleri okumuş. Fakat çağını tanımayabilir. Aslında gerçek alim çağını tanıyan insandır ama
evet.
Yani bu son 100 yıldır böyle değil durum maalesef.
Osmanlı yıkılmasıyla ulema da tükendi yani.
Evet. Birçoğu şehit edildi ve bitti gitti. Şimdi bizim yeniden hem alim vasfını taşıyan hem aydın vasfını taşıyan insanlara ihtiyacımız var. Yani bir kafa da iki özellik olmalı. Ahmet alim olsa, Mehmet de aydın olsa bunlar anlaşamazlar.
Evet.
Çünkü aydın kendi kafasına göre konuşur. Alim onu beğenmez. Der ki sen yanlış konuşuyorsun. Senin bu dediklerin Kur'an'a sünnete uygun değil. Sen kafana göre konuşuyorsun der.
İki kanatlı olacak yani.
İki kanatlı olacak. Aydın da alimin konuştuğunu beğenmez. O da aydın alime der ki senin de konuştukların çağa uygun değil. Sen Kur'an'ı sünneti çağa göre anlayamıyorsun.
Sen de çok klasiksin diyor.
Çok klasiksin der.
Evet.
Sen de yani siyasi konuları anlayamıyorsun, toplumu tanıyamıyorsun.
Evet.
Sen de bu yönden eksiksin, dolayısıyla Kur'an'ı bu çağa uygun bir şekilde anlatamıyorsun der.
Evet.
O halde aydın ve alim olduğu müddetçe bunlar anlaşamayacaktır. Ama bir kafada hem aydın hem alim vasfı. Yani hem çağını tanıyor, beşeri bilimleri okumuş, matematiği, fiziği, üniversitesini neyse okumuş. Diğer taraftan siyasi konuları bilen, sosyolojiyi bilen, psikolojiyi bilen, kitlesel hareketleri tanıyan, siyaset bilen insan, diğer taraftan da İslam ilimleri bilen.
Evet.
Böyle binlerce insan yetişmesi gerekiyor. 3-5 kişinin işi değil, koskoca memleket. bu kadar memlekete yön verecek, insanlara yön verecek, Kur'an'a göre, sünnete göre, çağın ihtiyacına göre yeni kurtuluş çareleri gösterebilecek, yani hem aydın görevi yapacak, evet, hem alim görevi yapacak, yani toplumuna yön verirken kafasına göre yön vermeyecek, Kur'an'a göre, sünnete göre yön verecek ama çağını da tanımış, siyasetle, psikolojiyle, sosyolojiyle Kur'an'ı birleştirebilmiş, böyle insanlar yetişmediği müddetçe kurtuluşumuz mümkün değil. Bu iki özelliğin bir kafada olması lazım.
Yani ulema ve alim dediğimiz İslam ümmetinin sorunlarıyla ilgilenmeli değil mi hocam?
O olmadan zaten alim olunmaz da. Evet. Fakat maalesef bugün birçok medresemizde siyasi konular bilinmez. Evet. Onlar gereksiz görülür.
Sarf ve nahvüden başka bir şey.
Evet, sadece Arapça, evet, fıkıh.
Tabii o da önemli ama ana temel, ama onun yanında sizin de ifade ettiğiniz gibi diğer ilimlere de ağırlık verilmesi lazım, evet, hocam. Allah razı olsun. Yine Adana'dan bir izleyicimiz sormuş Sayın Hocam. Diyor ki, Sayın Hocam, cemaatlerdeki yöntem farklılıkların sebebi nedir diyor.
Namazımız aynı. Çünkü Kur'an'a, sünnete göre namaz kılıyoruz. Kafamıza göre kılmıyoruz. Orada fikir beyan etmiyoruz. Bence demiyoruz. Zekatımız aynı, haccımız aynı, orucumuz aynı. Ama İslam'a hizmet, İslam'ı tekrar hakim kılmak, mücadele, bu gibi konularda herkes kendi kafasına göre bir metot ortaya koyarsa elbette ki ittifak olmayacaktır. İttifakı sağlayacak olan herkesin kutsal olarak kabul ettiği Kur'an ve sünnet üzerinde bununla ilgili ayet ve hadislerin, yani İslam'ın mücadele yöntemini ifade eden, bunları gösteren, hareket metodunu, stratejiyi gösteren ayet ve hadislerin üzerinde çalışmalar yapmak ve herkesin bunun üzerine ittifak etmesi. Çözüm budur. Namazımız aynıysa Kur'an ve sünnetin sayesindedir. Orada kafamıza göre konuşmuyoruz. Ama bu meselede kafamıza göre konuşma hakkını kendimizde buluyoruz. Çünkü sanıyoruz ki, yani bu konular Kur'an ve sünnette açıklanmamıştır. Biz bu konuda yani içtihat edebiliriz, görüş beyan edebiliriz zannediyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim namazı açıklamaz, orucu açıklamaz, zekatı, haccı açıklamaz. Yani evliliği, boşanmayı, bunlarla ilgili çok kısa ayetler vardır. Namaz kılın, zekat verin gibi çok kısa ayetler, bunların tafsilatını peygamberimizden öğreniyoruz. Evet. Fakat Kur'an-ı Kerim peygamberlerin mücadele yöntemini sayfalarca anlatır, uzun uzun anlatır, yüzlerce ayetle anlatır. Yani Kur'an'ın bu konuyu ihmal etmesi mümkün değildir. Mücadele nasıl olacaktır? Bunu ihmal etmiş değil Allah Azze ve Celle. Fakat Müslümanlar bu gözle Kur'an'a bakmıyorlar. Evet. Bu gözle bakmayınca ondan dolayı böyle oluyor. Yani sanki Kur'an'da namaz var, oruç var, hareket metodu yok. Dolayısıyla o konu bize bırakılmış, içtihat alanına giriyor zannediyoruz. Halbuki namaz nasıl ki ibadetse içtihat alanına girmiyorsa, evet, aynı şekilde cihat da bir ibadettir, o da içtihat alanına girmez. Bazı kısımları girebilir ama temel kısımları girmez. Peygamberler taviz vermemiştir. Peygamberler la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmıştır. Başka bir dava öne sürmemiştir.
Yani peygamberler İslam'dan taviz vermemişler, dik durmuşlar.
Dik durmuşlardır. Evet. Yani la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmışlardı. Vatan kalkındıracağız, ahlaklı bir toplum meydana getireceğiz gibi söylemlerde bulunmamışlardır. La ilahe illallah diyerek insanları Allah'a davet etmişlerdir ve Allah'la karşı karşıya getirmişlerdir. Evet. Yani karşı gelenler peygambere değil Allah'a karşı gelmiş olsunlar. Çünkü dava Allah'ın davasıdır. Hakikatte onlar Allah'a karşı gelmektedirler. Bu tarzda bir yöntem izlemişlerdir. Şimdi bizim Kur'an'dan, sünnetten bunları çıkarmamız mümkündür. Ama bu gözle bakılmamaktadır. Evet. Hatta ben şöyle bir hatıramı söyleyeyim kısaca. Adana'da bir mahalleye sohbete gitmiştim. Orada birisi sordu. Ben de İslam'ın hareket metodunu anlattım. Bana dediği şey şu, hocam biz peygamber miyiz dedi. Ben peygamberimizden misallerle anlatıyorum. Evet. Başka ne? Başka yani benim kutsalım o.
Yani referansım ne olmalı ki
Kur'an'da? Yani başka hangi kaynağı söyleyeyim, evet, ben? Yani Kur'an'dan söylemeliyim, hadisten söylemeliyim. Tabii. Peygamberimi söylemeyeceğim, kimi söyleyeceğim yani? Evet. Biz peygamber miyiz dedim. Şimdi ben bu insana ne diyeyim yani? Yani tabii ki peygamber değiliz ama peygamber sana örnek değil mi ya? Onu mu söylemek istiyorsun? Evet. Yazıklar olsun senin gibi Müslümanı. Yani peygamber örnek değil mi yani?
Ayet-i kerime var yani.
Ya peygamber usvetün hasenedir. Sen onu örnek almayacaksın da kimi örnek kadar, yani kimi aldın bugüne kadar? Ahmet'i, Mehmet'i örnek alıyorsun. Peygamber senin örneğin. Peygamberde hata olmaz. Diğer liderlerde hata olabilir. Peygamberdir bizim örneğimiz. Şimdi bu kafada olan insanlar elbette ki ittifak edemez. Şimdi ben dersem ki peygamberimizi örnek alalım. O derse ki şimdi biz peygamber miyiz? Ya da zaman değişti derse, o zaman tabii ki ittifak olmaz. Çünkü akıllar farklı farklı. Kur'an bir tane, peygamber bir tane. Onu referans alırsak ancak ittifak gerçekleşebilir. Onu referans almak istemiyor Müslümanlar maalesef. Çünkü peygamberi metotta şan yok, şöhret yok, makam yok, para pul yok. Evet. Yani başka istikametlere gitmek hoşlarına gidiyor.
Evet hocam, Allah razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetin yolundan ayırmasın. Amin. Referanslarımız olsun. Vahiy ile beslenen kullarından eylesin.
Amin.
Hocam bir izleyicimiz sormuş. Sayın hocam diyor, günümüze tesettürün şekli nasıl olmalıdır deniliyor. Bildiği gibi son yıllarda tesettürte de bakıyorsunuz başı örtülü, alt farklı bir şekilde.
Evet.
Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
Allah Resulü bir hadiste giyinik çıplaklardan bahseder.
Evet.
Giyinik olduğu halde çıplak gibi. Bu hadis üzerinde, bu hadisin manası üzerinde birkaç görüş beyan edilmiştir. Yani dar giyinmek, ince giyinmek, içini gösterecek şekilde giyinmek, tahrik edici giyinmek. Bunlar yani güya giyinik ama aslında giyinik değil demek istiyor yani Allah Resulü. Şimdi İslam'ın görüşü bellidir. Bu son zamanlarda ılımlı İslam projesinin yüzünden ve Müslümanlardaki aşağılık kompleksi yüzünden bu noktaya gelinildi. Yoksa aslında yani Müslüman kadın, öyle giyinen kadınlarımız yani üstten bir daracık bir başörtüsü, saçını belli eden, topuzunu belli eden bir başörtüsü, deve hörgücü diyor Peygamberimiz. Deve hörgücü şeklinde onu yapmayın buyuruyor. Buna rağmen bugün Müslüman kadınlar onu yapıyor. Hatta ötesini de yapıyor. Yapıyorlarmış. Ben hanımdan öğrendiğim kadarıyla. Böyle bir şey varmış. Onu da saçlarının daha gür göstermek için saçlarını, onu da takıyorlarmış. Deve hörgücü gibi. Peygamberimiz bunu men ettiği halde onu yapıyor. Bir de üzerine bunu da ilave ediyorlarmış bazıları. Evet. Şimdi Allah Resulü'nün yani hanımlarının kılık kıyafeti bellidir. Sahabe döneminde bellidir. Hatta yani daha 100 sene evveline kadar bizim kılık kıyafetimiz bellidir. Yani Müslümanlar
son 10 yıla kadar belliydi hocam.
Evet, son 10 yıla kadar bile yani geniş bir pardüsü, yüzün belki bir kısmını örten bir başörtüsü vesaire. Bunlar belliydi. Fakat bugün neden bu hale geldi? Bence Müslümanlarda bir aşağılık kompleksi var. Kendilerini başkalarına beğendirmek istiyorlar. Sen kendin Allah'a beğendirmelisin. Seni peygamberin beğenmeli. Allah seni beğenmeli. Kıyamet günü onlar, Allah sana hesap soracak. Bugünkü insanlar değil. Yani senin ölçün nedir, kriterin nedir? İnsanlar ne diyecek diye onu mu düşünüyorsun? İnsanlara kendini biraz Allah'ı razı edeyim, biraz da insanları razı edeyim. Yani bu doğru bir şey olamaz yani. İnsan daima Rabbini razı etmeyi düşünmelidir. Geniş bir pardüsü, geniş bir başörtüsü, göğüslerin üzerine bırakılan, aşağıya kadar bırakılan geniş bir başörtüsü, Kur'an'ın emri budur. Başörtülerini göğüslerin üzerine bıraksınlar buyurur Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla olması gereken budur. Fakat bugün Müslüman kesimde aşağılık kompleksi yıllardan beri ezilmişliğin verdiği bir şey bu.
Ya bunu hocam özür dilerim. Mesela 28 Şubat hem bu ülkeye çok büyük zarar oldu hem aynı zamanda Müslümanlara zarar verdi. Bu da zararın bir neticesi değil mi?
Tabii. Bu bir baskıdır. Baskı sonucunda Müslümanlar şekil değiştirmiştir.
Evet.
Yani bir bakıma şeklinizi değiştirin. Sizinle size o zaman ancak izin verebiliriz gibi. Başka türlü size izin vermeyeceğiz. Yani bunu bilin.
Evet hocam.
Gibi böyle bir baskı oldu. Bu baskının altında kaldılar bazıları. Fakat bunlar gelip geçicidir benim kanaatimce. Sonuçta Kur'an meydandadır, hadisler meydandadır.
Evet.
Yani dört mezhep meydandadır. Bunlara bakıldığı zaman örtünün nasıl olduğu da bilinir. Samimi olan insan örtünün ne olduğunu bilir. Hatta ben öyle giyinen kardeşlerimize diyorum ki Yani elini vicdanına koy, gece yatağına gir, şöyle bir düşün. Gerçekten Allah senin şu kıyafetinden, şu pantolonundan memnun mudur? Yani sen buna inanıyor musun?
Evet hocam. Allah razı olsun. Yine hocam Adana'dan bir izleyicimiz sormuş. Sayın hocam diyor, parti çalışmaları ümmeti bugün hedefe ulaştırır mı diyor.
Benim kanaatimce biz Allah Resulü'nün ve tüm peygamberlerin metodunu takip etmeliyiz.
Evet.
Hiçbir peygamber dininden taviz vermemiştir. Eğer bir metot taviz vermeye zorlayacaksa o metodu doğru olarak kabul edemeyiz. Eğer bizi renkten renge sokacaksa, inanmadıklarımızı söyletecekse bize, haramlara imza atmamıza sebep olacaksa, bu metodu doğru kabul edemeyiz. Peygamberlerin metodu, önce tepeye çıkalım, piramidin tepesine oturalım, memleketin başına geçelim, ondan sonra halkı eğitelim aşağıya doğru, halka doğru faaliyetler yapalım tarzında değildir. Peygamberler tepeye çıkıp aşağıyı etkileme yöntemini seçmemişlerdir. Evet. Peygamberler halkın içinden çıkar, halkı eğitirler ve üste doğru çıkarlar. Piramidin tepesine doğru. Tersi yapılmak isteniyor. Önce tepeye çıkalım, sonra halkı değiştirelim diye böyle inanılıyor.
Evet.
Böyle bir şey de mümkün değildir. Olmamıştır. Bugüne kadar bu kadar hükümetler, samimi insanlar da gelmiştir. Bir şeyler yapmak isteyen insanlar gelmiştir. Ama yapamamıştır. Çünkü kanunla insan değişmez. Eğitimle insanlar değişir.
Evet. Eğitim ve İslami olmalı yani.
Tabii İslami eğitimle, onu kastediyorum. Yani insanların değişmesi kanun değiştirmekle olmaz. Başbakanın değişmesiyle olmaz. Bunlarla olmuyor yani. İnsanlar bunlarla değişmiyor. Birçok tavizler vermek zorunda kalınılıyor. Sistemde bir değişiklik de olmuyor. Ve sadece Müslümanlarda bir değişme meydana geliyor. Bu tavizler o makamlara gelebilmek için her tavizi vermek zorunda kalıyorlar. Ve kendileri değişiyorlar. Yani güya o makama geleceklerdi ve Türkiye'yi değiştireceklerdi. Hep budur iddia. Ancak böyle olmamaktadır. Sonuç itibariyle o makama gelenler değişmektedirler. Çünkü o makamı zaten size verirken bu şartla vermektedirler.
Evet.
Yani lağım yaparsanız, baraj yaparsanız, yol yaparsanız yapın, ekonomiyi geliştirin, çalışın gece gündüz, hamallık yapın ama sistemi değiştirmeye kalkışmayın. Bazı püf noktaları, bir takım meselelere onlara karışmayın, dokunmayın. Bu şekilde, bu anlaşmayla o makamlar teslim edilmektedir.
Evet.
Dolayısıyla biz diyoruz ki, peygamberi bir metot izlemeliyiz. Peygamberi bir metot izlemiş olsaydık bugüne kadar çok daha fazla mesafe alabilirdik. Ama bugün üzerinde en çok konuşulması gereken konu metot konusu olduğu halde hala hiç konuşulmamaktadır.
Evet.
Türkiye'de hala hizmet konuşulmaktadır, binalar konuşulmaktadır, yurtlar konuşulmaktadır, vakıflar, dernekler konuşulmaktadır. Hala Müslümanlar Kur'an'a göre, hadislere göre nasıl bir metot izleyeceklerini adam akıllı oturup konuşmamışlardır.
Evet, evet hocam, Allah razı olsun. Bir izleyicimiz sormuş. Diyor ki hocam, sayın hocam diyor, şeyhinin ve liderinin sözünü peygamber sözünden üstün tutanlara ne söyleyebiliriz?
Allah akıl versin deriz. Yani Allah doğruyu görmeyi nasip etsin. Hiç kimseyi Allah ve Resulünün üstünde tutamaz.
Evet.
Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih buyurur. Ey müminler, ey müminim diye iddia edenler.
Evet.
Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve geçirmeyin. La tukaddimu ifadesi hem önüne geçmeyin demek hem de geçirmeyin demektir. Yani siz de bu hata yapmayın. Allah ve Resul bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeye kalkışmayın. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve birileri bunu yapmaya kalkarsa onlara da müsaade etmeyin. Ve kendi kalbinizde de onları Allah ve Resul'ün önüne geçirmeyin.
Evet hocam.
Yani hiç kimsenin Allah ve Resul'ün önüne geçirilmesi caiz olamaz. Allah şöyle buyuruyor, peygamberimiz şöyle buyuruyor. Onun şeyhi mesela başka bir şey söylüyor.
O zaman şöyle özetleyebiliriz değil mi hocam? Şimdi diyelim ki bir insanın şeyhi ve lideri eğer Kur'an ve sünnetten bir şey söylüyorsa başımızın üstüne koyarız. Değil mi hocam?
Tabii.
Ancak o şeyhin ve liderin sözü Kur'an'a ve peygambere aykırı bir söylem söylemişse onu da çöpe atıyoruz.
Yani Allah'a itaat, Resulüne itaat, ulul emre itaat. Ama ulul emre itaat şartlıdır.
Minkum diyor yani.
Evet. Yani hem sizden olacak hem de sizi Allah'ın kitabına göre idare edecekse.
Evet hocam.
Ancak o zaman ona itaat olabilir.
Allah razı olsun. Hocam Adana'dan bir izleyicimiz sormuş. Sayın hocam diyor, Papa'nın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Hristiyan coğrafyasındaki İslami gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyor.
Vallahi Papa'nın istifası bir biraz muamma gibi. Yani herhalde işin içerisinde bir takım siyasi şeyler var. Kendisini tahmin ediyorum istifaya zorladılar. Yoksa zaten Papa'nın bir iş yaptığı yoktu yani. Bir iş yapmış da hani böyle çok yorulmuş. Hani ben artık çok yoruldum, bu işi yapamaz hale geldim dediğinden olduğunu zannetmiyorum. Ama sanıyorum bir takım hesaplar vardı. O hesaplara uymadı, belki anlaşamadı bir takım güçlerle. Belki o yüzden sen biraz kenara çekil dediler. Belki yeni bir proje yapılacak. Belki bu papayla olmayacaktı o proje. Aslında bunun gerçek sebebi sanıyorum yani bir sene, iki sene içerisinde ortaya çıkar. Sanıyorum bir proje var, acil bir proje olsa gerek.
Evet.
Bir proje var. O proje herhalde bu papayla olmayacak gibiydi. Mesela bize de böyle oldu. Yani mesela bir proje yapılıyor önce, sonra ona göre bir hükümet kuruluyor.
Evet.
Yani bu hep böyle olmuştur. Bir proje yapılır. O bu mevcut hükümet mesela diyelim ki o zaman yani o projenin yapıldığı dönemde mevcut olan hükümet o projeye uygun değilse o hükümet devrilir. Yerine başka bir hükümet getirilir, o projeye uygun bir lider getirilir. Evet,
yani Papa'nın istifasını derin güçler tarafından
olabilir. Olabilir.
Evet, İstanbul'dan bir izleyicimiz sormuş, Sayın Hocam diyor, tevhidi insanlara anlatınca aşırı buluyorlar. Bunun sebebi nedir? Peygamber döneminde de aşırı buluyorlardı.
Tevhidi yani eğer yanlış bir şekilde anlatmıyorlarsa, doğru bir şekilde anlatıyorlarsa tevhid aslında aşırı bir inanç değil, aksine kabulü en kolay olan inançtır. İspatlayalım. La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ifade etmektedir. Allah'ın dediği olmalı demektedir. La ilahe illallah budur. Bunun neresi aşırıdır? Şimdi dünya Allah'ın mıdır? Allah'ındır. O halde onun dediği olması gerekir. Bu Allah'ın hakkıdır.
Onun arazisinde yiyoruz, içiyoruz,
evet,
geziyoruz.
Onun verdiği rızıklarla besleniyoruz. O bizi yaratmış, dünyayı da o yaratmış. Nasıl olur da başkasının dediği olur, onun dediği olmaz.
Evet.
Biz mi yarattık? Bizim dediğimiz olsun, insanların dediği olsun. İkincisi, Allah'tan daha iyi bilen yoktur. O halde onun dediği olmalıdır. Kim Allah'tan daha iyi bildiğini iddia edebilir? Üçüncüsü, öyle bir zatın dediği olmalı ki o geleceği biliyor olmalı. Koyduğu kanunların ileride hangi sonuçları doğurabileceğini bilmeli. Biz bilemeyiz. Bir kanun koyarız, sonucunu bilemeyiz. 10 sene sonra ne olacak bilemeyiz. Ama Allah bilir. Dolayısıyla onun dediği olmalı.
Evet.
Tüm insanlar eşittir. O halde kimin dediği olacak? İnsanlarla eşit olmayan bir zatın dediği olmalı. O da Allah'tır.
Evet.
Herkesin bir menfaati vardır. Allah'ın bizde bir menfaati yoktur. Menfaati olmayan bir zatın dediği olmalı. O da Allah'tır. Yani la ilahe illallah nasıl olur da insanlara ağır gelebilir yani. La ilahe illallah evet ağırdır. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Sana ağır bir söz vahyedeceğiz. La ilahe illallah bu davayı sana vahyedeceğiz. Bu ağır bir sözdür. Ama bunun manası kabulü ağır olan bir söz değil. Yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir sözdür. La ilahe illallah.
Evet.
O manada ağırdır. Yoksa kabulü kolaydır. Yani bir insana itaat etmeyeceksiniz, Allah'a itaat edeceksiniz. Bunun bundan kolay ne var?
Ehervadan yaptığınız puta itaat etmeyeceksiniz, Allah'a itaat edeceksiniz.
Yani şimdi artık ehervadan put yapılmıyor ama şimdi insanlar hükmediyor, Allah'ın dünyasında benim dediğim olur diyorlar.
Evet.
Bu insanın onuruna dokunmalı. Aslında insanlara ağır gelen bu olmalı. Yani insanlara itaat insana ağır gelmeli. Asil bir insan,
evet,
onurlu bir insan, izzetli bir insan. Benim gibi kullara kulluk yapmam, onlara itaat etmem ama beni yaratana itaat ederim demeli.
Kula kul değil, Allah'a kul.
Bu insana kolay gelmeli. Yani la ilahe illallah budur.
Allah razı olsun. Hocam Zonguldak'tan bir izleyicimiz aramış. Sayın hocam diyor, Allah'ın yetkisinin bir sınırı var mıdır? Allah'ın yetkisi nereye kadardır?
Allah'ın yetkisinin sınırı olamaz. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Kur'an buyuruyor, Allah istediğini yapar.
La yüsel'dir.
La yüsel amme yef'al. Yaptıklarından da sorulmaz. Ve hum yüs'elûn. Onlar sorulurlar. İnsanlar sorulurlar. Eğer bizim inandığımız Allah yetkisi sınırlı bir Allah'sa biz Allah'a inanmıyoruz demektir. Bu inanç olması gereken inanç değil. Yani inanmıyoruz derken olması gerektiği şekilde inanmıyoruz. Mesela Hristiyan da Allah'a inanıyor ama onun inandığı Allah'ın oğlu var. Evet. Üç ilahtan birisi olarak inanıyor. Baba, oğul, kutsal ruh. Üç ilahtan biri. Yahudi'ye göre de Allah var. Ama onun da Allah'ın bir oğlu var, Uzeyr aleyhisselam. Putperestlere göre de Allah var. Ama Allah'ın ortakları da var. Evet. Yani Allah'ı böyle kabul edeceksek bu Kur'an'ın Allah'ın istediği bir inanç şekli değil. Allah'ın istediği inanç Allah'ın yetkili olduğuna inanmak. Tam yetkili bir Allah. Evet. Tam yetkili bir Allah. Ben bir hatıramı söyleyeyim. Belki daha evvel de söylemiş olabilirim. Sene 93'tü sanıyorum. Uçakta gelirken, Mısır'dan gelirken bir kadın yanımda oturdu ve benimle sohbete başladım. Konuşurken işte dedi ki bana, siz dinciler dedi. Evet. Aynen bu ifadeyle. Her şeye haram diyorsunuz dedi. Şu haram, bu haram. Benim işte saçımı görse erkekler haram olur, şöyle olur, böyle olur diyorsunuz. Benim saçımı görseler ne olur dedi. Ben de Müslümanım dedi. Ben bazen namaz kıldığım da olur dedi. Orucu hiç kaçırmam dedi. Çantamda başörtüsü de vardır dedi. Bizim orada bir cami var dedi. İstanbul'da oturuyor kendisi. O zaman İstanbul'da oturuyordu. Çantamda başörtüsü hazırdır. Caminin önünden geçerken başımı örterim, geçince çıkartırım dedi. Plaja da giderim ben dedi. Vesaire dedi. Kendisine dedim ki, bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz dedim. Ben adil bir Allah'a inanıyorum dedi. Dedim tabii Allah adildir elbette, ona şüphemiz yok. Peki Allah adilse, birisi Allah'ın emirlerine itaat etmiş, birisi etmemiş. Allah ikisini aynı yere koyar mı? Adalet buna izin verir mi? Sonra nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz siz? Sizin inandığınız Allah size karışmayan bir Allah ve yetkisiz bir Allah. Diyorsunuz ki ben namaz kılarım, oruç tutarım ama Allah bana başını ört diye emredemez, saçını erkekler görmesin diyemez. Yani bunu mantıksız buluyorsunuz. Diyelim ki size göre mantıksız. Mantıklı ama size göre diyelim ki mantıksız. Yani bir kere bunu anlamak için erkek olmanız lazım. Yani erkek kadını gördüğü zaman hangi duygulara kapılmaktadır? Bunu anlamak için erkek evet. olmanız lazım. Yani hadi diyelim ki anlamıyorsunuz. Peki siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Allah hiçbir sebep olmasa bile emredebilir. Evet. Yahudilere, bizden evvelki ümmet olan Yahudilere, cumartesi günü balık avlamak yasaklandı, haram kılındı. Evet. Bir sebebi yok. Cumartesi neyi, pazar neyi? Ne farkı var? Evet. Allah Azze ve Celle yetkisini kullanır. Ve kim itaat edecek, kim itaat etmeyecek? Evet. Yani mesela içki haramdır. Siz bunu şu anda anlıyorsunuz. Ama sahabe anlamıyordu. İçkinin zararlarını bugün öğrendik. Kansere kadar yapıyor. Yapmadığı şey yok. Ancak sahabe bunu anlamıyordu. Ama itaat ettiler. Allah'ın istediği budur. Bizim adımız nedir? Müslüman. Ne demek Müslüman? Müslim kelimesi Arapçada nedir? Teslim olandır. Allah bizden bunu istiyor. Dinimizin adı İslam'dır. İslam'ın manası nedir? Teslim olmaktır. Evet. Müslümana teslim olan insandır. Allah bizden bunu istemektedir. Ve insanlar Allah'ın yetkisine sınır koymak istiyorlar. Yani Allah bize şunu söyleyebilir ama bunu söyleyemez gibi. Halbuki Allah tam yetkilidir. Tam yetkili bir Allah'a inanmayan Allah'a inanması gerektiği gibi inanmamıştır.
Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam Ankara'dan bir izleyicimiz aramış. Diyor ki sayın hocam, bir İslam davasında kadına düşen görevler var mıdır, nelerdir diyor.
Peygamberimize kadınlar soruyorlar. Ya Resulallah, bizim için de cihat var mı? Buyuruyor evet, kılıçsız olan cihat. Yani kadının da İslam'a hizmette yeri var. Kadın da bu dünyaya Allah'ın halifesi olarak gelmiş. Erkek de bu yönde bir fark yok.
İlim öğrenmek kadın erkek herkese
farkı. İlim öğrenmek kadın erkeğe bir farkı yok. Allah'ı temsil etmek yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak yönünden bir farkı yok. Allah kadına da erkeğe de kendi ruhundan üflemiştir. Bu yönden bir farkı yok. Dolayısıyla bu dünyada bazı konularda kadın erkek farklıdır. Kadın erkeğin yaptığını yapamaz, erkek kadının yaptığını yapamaz. Bunlar bazı konulardadır. Yoksa mesuliyet
fiziki
noktasında.
Fiziki bakımından hocam.
Evet, yani kadına uygun olmayan işler vardır. Evet. Bu gibi konularda. Yoksa her ikisi de Allah'ın kuludur. Her ikisi de cennet ve cehennemle
İbadette eşitler yani.
Karşı karşıyadır. Allah'a hizmet etmek zorundadır. Ülkenin yarısı kadındır. Kadınlar İslam'a hizmet etmezse, işin içinde olmazsa, kadınların arasında bu faaliyetleri kim yapacak yani?
Hocam burada hemen şöyle bir soru yöneltelim. Bazen sıkıntılar da oluyor. Zaman zaman da sorular da yöneltiliyor. Mesela tam kadınlar İslam davasına hizmet etsinler, eğitimini yapsınlar. Bazı kadınlar var da mesela diyelim ki eğitim kurumlarına gidiyorlar. Ondan sonra hizmet ediyorum diye. Çocuklarını ihmal ediyor, eşini ihmal ediyor, evdeki işleri ihmal ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Yani mesela diyelim ki tamam İslam'a hizmet etsin, vakfına, derneğine, tarikatına, cemaatine gitsin, hizmet etsin, güzel bir şey. Peki bu arada çocukları ihmal ediliyor eğitiminden, İslam eğitiminden, eşi ihmal ediliyor, ev işleri ihmal ediliyor. Evet. Bu konuda İslam'ın görüşü nedir hocam? Sizin görüşleriniz ağırlık.
Vallahi benim ömrüm bu işin içinde geçti. Ben hizmetten dolayı kadınların bu işi ihmal, kendi ev işlerini, kocasının, çocuklarını ihmal ettiklerini ben sanmıyorum. Bu kadının kendi tembelliğiyle alakalıdır. O sohbete katılmasa da haftada bir defa, iki defa bir yere sohbete gitmiş. Yani bütünüyle yani bununla alakalı olabilir mi? Bu mantıklı mı? Çoğu kadın var çalışıyor. Sabahtan akşama kadar işe gidiyor. Gene evi tertipli, düzenli. Gene çocuklarına ilgi gösteriyor. Demek ki akşam kadın sonuçta evinde değil mi? Yemeğini de yapabilir. Evin temizliğini de yapabilir. Evet. Çocuklarına da bakabilir. Onların derslerini de çalıştırabilir. Belki biraz yorulur ama bunları yapabilir. Ama bazı kadınlarımız hizmeti çok fazla bahane ediyorlar ve kendi tembelliğini örtbas edebilmek için hizmetten dolayı yapamadığını söylüyorlar. Kocaları ondan dolayı böyle konuşuyor. O zaman gitme, gelme demeye başlıyorlar. Evet. Halbuki kadın kendini suçlamalı. Evet ben, ya kocasının kendisine engel olmasını istemiyorsa kendini suçlamalı. Evet. Hizmeti değil. Yani ben hizmete gittim de, derse gittim de ondan dolayı böyle oldu falan gibi. Böyle konuşmaların yüzünden erkekler bunu hizmetten biliyor. Cemaatten kaynaklandığını zannediyor. Kadın kendi ayağına kurşun sıkmış oluyor. Yani aslında kocasının ondan sonra engel olmasını sebep oluyor. Halbuki sen yani bir hafta içerisinde kaç saatini hizmete verdin? Yani bir haftada şu kadar saat var. Yani sen akşamın yemeğini yapamaz mıydın? Temizliğini yapamaz mıydın? Oturdun film seyrettin. Bunları yapsaydın ya. Evet. Bunları yapmıyor. Ondan sonra bu şekilde sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama şunu da, yani bu kadınlarla ilgili nokta, kadınlarımızın hatası. Erkeklerimize gelince onlar da bazen olabilir. Kadın hasta olur, yorgun olur. Belki hizmetten gelmiştir. Belki yemeğini kavuşturamamıştır. Evet. Biraz onlar da hoşgörülü olsunlar, biraz anlayışlı olsunlar. Yani ne olur yani, benim de evimde bazı günler yemek olmadığı oluyor. Evet. Ne olur yani, iki tane yumurta kırar yeriz. Ne olur yani. Yani bir takım şeyler çok büyütmemek lazım. Bu kadar yemeğe düşkün olmamak lazım. Yemeğin en güzeli olsun, her şey güzel olsun, tamam da. Peki şunu düşünmeliler erkekler. Senin bu hanımın, bu kızın ders almaya gittiği zaman ya da ders vermeye gittiği zaman yeni bir nesil meydana getirmek için bu gayretleri gösterdiği zaman senin bunda hissen var. Sen bundan sevap kazanıyorsun. Belki evde bir takım şeylerin eksik oluyor. Belki bir takım şeyleri kaybediyorsun. Ama sen diğer taraftan sevap kazanıyorsun. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir savaşa giderlerken buyurmuş ki şu anda Medine'de evinde olduğu halde sizin şu sevabınıza ortak olan kardeşleriniz var. Medine'deler, cihada gelmediler, orada kaldılar. Ama onlar sizin sevabınız ortaktırlar buyurdu. Dediler nasıl olur yani ya Resulallah? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bize ortak olurlar? Biz cihada gittik, onlar gelmediler. Onlar evde rahat oturuyorlar. Buyurdu ki şu anda onlar sizin namuslarınızı koruyorlar. Onlar Medine'de kaldılar. Sizin namusunuzu korumak için orada kaldılar. Yani bu şekilde bakın meseleye demek istedi. Onların da sevabı var. Şimdi bir Müslüman erkek karısına yardımcı olduğu zaman git. Ya, sen de bu hizmetleri yap. Hatta gitmediği zaman niye gitmedin demesi gerekir. Çünkü onun sayesinde sevap kazanıyor. Evet. Karımız bir yere hizmete gittiği zaman, birilerine bir şey anlattığı zaman bize de yazılıyor o.
Evet hocam.
Bize de yazılıyor. Bunu unutmasınlar.
Evet. Tabii ki Allah razı olsun. Yani bu işi hakkını veren insanlar olduğu gibi ancak evini ve kocasını ihmal eden insanlar da onun temelinden olduğunu söylüyorsunuz.
Evet.
Evet Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicimiz soru yöneltmiş hocam. Konuşmanızın içinde cevapladınız ama yine soralım. Tevhidin hakiki manası tam olarak nedir diye soru yöneltmiş hocam.
Tevhid, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmaması, hiçbir mabudun, ilah mabud demek. Mabud ibadet edilen demek. İbadet itaat demek. Dolayısıyla ilah itaat edilen kimse demek. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka itaat edilecek hiçbir varlık yok. İzinden gidilecek, emirlerine itaat edilecek, ondan daha üstün, ona ortak olacak olan bir varlık yok demektir. Yani göklerde onun dediği olduğu gibi yeryüzünde de onun dediğinin olması. İsa Aleyhisselam da aslında bunu söylemişti. Tüm peygamberler aynı şeyi söylediler. Tüm peygamberler ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim Allah'a ibadet edin. Yalnız ona itaat edin. Ondan başka ilahınız yok dediler. Tüm peygamberlerin söylemi aynıydı. Hepsi aynı kelimelerle konuştular. Aynı davayı anlattılar insanlara. Ve insanları onurlu olmaya davet ettiler. Tevhid insanın onurunu muhafaza eder. Sen şerefli bir kulsun. Allah sana meleklerini secde ettirdi. Allah sana ilim verdi. Allah sana ruhundan üfledi. Allah seni kendi halifesi olarak tayin etti yeryüzünde. Dolayısıyla sen şerefli bir varlıksın. Sen kula kulluk yapmamalısın. İsa Aleyhisselam da bunu söyledi. Evet. Matta İncil'inde der ki, ey Rabbim göklerde senin dediğin olduğu gibi yerde de senin hükümranlığın gerçekleşsin. Nasıl ki göklerde senin dediğin oluyor, tabiatta sen hükmediyorsun, insanların da üzerinde sen hükmedesin. Bakmayın siz laikliği ilan etmiştir kilise, 2000 yıldır laiktir. Hakikatte İsa Aleyhisselam'ın bu sözü hala İncil'de vardır. Göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yerde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini İsa Aleyhisselam da söylemiştir.
Hocam Allah razı olsun. Artık sizi de fazla yormayalım çünkü konferanstaydınız. Gerçekten saatlerce konuşursunuz. Karabağ'tı. Burada da yaklaşık 1,5 saat oldu. Sizi yormayalım. Evet. Programlarınız var. Bir izleyicimizin sorusu var. Onu size yönelteyim. Ondan sonra programımızı kapatacağız. Tabii yine programımızın başında bu konuya değinmiştik ama izleyicimiz de sormuş. Onu da kırmayalım. Buradan da kendilerine selamlarımızı gönderelim. Diyor ki Sayın Hocam hükümetin Kürt açılımı ile ilgili hedefleri nedir? Diye bir soru yönetmiş.
Aslında bunu konuşmuştuk. Yani kanın durdurulması ve Türkiye'nin şu andaki hükümet ve özellikle Başbakan ve Dışişleri Bakanı özellikle Türkiye'nin büyük bir güç olmasını istiyor.
Bölgede yani.
Bölgesel bir güce dönüşmesini istiyorlar. Tabii bunun önünde engeller var. Mesela Türkiye biraz kendisini bence olduğundan daha güçlü hissetmeye başladı. Biraz Türkiye'ye gaz verdiler. Kendini çok güçlü hissetmesini sağladılar. Ve Suriye konusunda ön planda olmasını sağlamak için bunu yaptılar.
Yalnız bıraktılar.
Ondan sonra yalnız bıraktılar. Türkiye zor durumda kaldı. Türkiye oradaki muhaliflere açıkça destek verdi ve veriyor. Halbuki kendisinin de yumuşak karnı var. Türkiye'de de bir olay var. Burada da muhalifler var. Şimdi Türkiye oranın muhaliflerini destekleyince...
Orada destekleyince oraya hocam silah milah vermiyor yani. Sadece gıda...
Yok silah da veriyor. Bunu artık bütün herkes biliyor. Artık bunu saklamıyorlar da. Belki çok ağır silahlar vermiyor ama silah da verildiğini yani bu, artık bunu söylüyorlar televizyonlarda.
Sizden duyuyoruz bunu da.
Yok bunlar artık konuşuluyor. Yani mesela o kadar silah nereden geliyor? Yani bugün
ben bildim yani mesela bazı muhalif güçler komutanları buraya geldiğinde mesela biz bunu parayla aldığını söyleyen insanlar var. Ama
tabii onlar öyle söyleyecek. O işin siyasetidir. Türkiye yani bunu açıkça belki yapmıyor ama artık yani bütün siyasiler biliyor. Türkiye'nin her türlü bu işin içinde olduğunu herkes biliyor. Bunu saklamanın bir gereği yok. Zaten artık bilinen bir şey. Şimdi Türkiye oradaki muhalifler böyle alenen destekleyince yani oradakiler teşkilatlandırmadan orada böyle takım çalışmalar 20-30 yıla yayarak böyle bir güç meydana getirmeden birdenbire hepsini sokağa dökme şeklinde bence bu bir hataydı. Çok insan öldü bu yüzden. Çok acılar çekildi. Halen çekiliyor. Bütün memleket tarumar oldu. Bu iş böyle olmamalıydı. Bunun yöntemi bu değildi.
Ne var bari hocam sizce?
Bu yavaş yavaş Orada cemaatler meydana getirerek, orada teşkilatlar meydana getirerek, orada örgütler meydana getirerek yapılması gereken bir şeydi. Adamlar ne yapıyorlar? Sizin ülkenizde istediklerini yerine getirebilme, istediklerini alabilmek için örgütler kuruyorlar ve bunu 30-40 yıldır yapıyorlar. Bir de 3 günde hemen yapmaya kalkmıyorlar. Bu işin yöntemi bu değil. Yani bu iş yavaş yavaş olmalıydı. Bu kadar insan da ölmezdi. Yani Türkiye belki bir an evvel o zalimden o halk kurtulsun istiyor, anlıyorum ama fakat bunun yöntemi bu olmamalıydı. Çok zayiat verildi. Çeken Suriye halkıdır, acı çeken onlardır. Bizim onlara bugün çadır vermemiz, ekmek yemek vermemiz bir şey halletmemektedir. İnsanlar, çok insan ölmüştür, evler yıkılmıştır. Buradaki ekmek yemek hiçbir şey halletmez.
Ama ilk saldırıyı Esed başlatmış hocam. Bildiği gibi bu protestolar cuma namazından sonra oluyordu. Sadece mesela Mısır'da fazla olmadı yani mesela diyelim katliam. Evet. Bunlar cuma namazından sonra işte protesto edince siz biliyorsunuz Ortadoğu yani.
Evet.
Tabi oradaki diktatörler kendilerine sürekli efendime söyleyeyim bir şey söylenmesini veya protesto edilmesini istemiyor. Yani ilk mesela diyelim ki silahlı eylem Esad askerleri tarafından efendime söyleyeyim başlatıldı. Dolayısıyla bu süreç devam etti. Duamız şu olsun inşallah, sizler de dua edin, bizler de hocam. İnşallah bir an önce bu iş biter. Evet hocam.
Şimdi halk bilmez siyaseti ama Türkiye Devleti bunu bilmek zorundaydı. Elbette ki Beşar Esed, Hafız Esed'in oğlu. Evet. Hafız Esed'in de ne kadar zalim olduğu 82'de meydana Hama çıkmıştı. Katliamı. Hama katliamını biliyoruz. Aynı bu olaylar daha evvel de oldu, 30 sene evvel. Aynı hatayı bir daha yaptık. Evet. O zaman da bir zalime karşı böyle bir yolla çıkıldı ortaya. Yine hata idi. Şimdi aynı hata yine tekrar edildi. Elbette yani Hafız Esed'in oğlu olarak Beşar Esed'in de bunu yapacağını Türkiye Devleti tahmin etmeliydi. Ayrıca Suriye'nin arkasında Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Irak'ın, Lübnan'ın olduğunu bilmeliydi, biliyordu.
Yani Hizbullah'ın da bu anda
arkası. Evet, yani bunların destekleyeceğini bilmeliydi, bilmek zorundaydı. Bu işin bu noktaya geleceğini siyasiler bilmek zorundadır.
Yani biraz gaza mı geldi hocam?
Evet, bence o oldu. Yani Türkiye'nin kendini çok güçlü görmesi zannedildi. Yani o hale getirildi. Güçlü zannetti kendini Türkiye.
Avrupa, Amerika'da derslerini çekti. Evet. Yalnız bıraktı diyorsunuz.
Evet, yani Türkiye kendisinin bölgesel güç olduğum zannetti. Halbuki bu bütçeyle, bu terör belasıyla bir kere Türkiye bölgesel güç olamaz. Ve çok açık seçik konuşmalar yapıldı. Yani size son şansınız falan, son defa ikaz ediyoruz sizi gibi.
Tarih gericiler
yani, böyle ifadeler yani bir başbakan, bir bakan böyle konuşmaz. Yani bu siyasi bir konuşma değil. Bu şekilde bunlar bu konuşmaları niye yaptılar? Çok güvendiler. Amerika'ya ve Avrupa'ya bunların desteğiyle bu iş 5 dakikada hallolur, 1-2 ayda hallolur zannettiler. Halbuki Rusya'yı, Çin'i vesaireyi hesaba katmak zorundaydılar. Şimdi özetle şunu söyleyebiliriz. Yani yapılması gereken şey daha ağır adımlarla, daha teşkilatlanma şeklinde olması gereken bir şeydi. Yanlış bir başlangıç oldu. Bir sürü zayiat verildi. Bundan sonra yapılması gereken artık bu kanı bir yerde durdurmak. Yani bu bir yerde durması lazım. Evet. Türkiye kendisini bölgesel güç, yani bölgesel güç olma hedefimiz olsun. Olsun da olmadığımızı da bilelim ama. Yani bu bütçeyle, bu ekonomiyle çok kırılgan hala ekonomi yani aslında. Yani bir paşa bir muhtıra verdi 3-5 sene evvel hatırlarsanız. Ve yine Türkiye'de birkaç milyar dolar zarar oldu. Bir muhtırayla hala demek ki olabiliyor bu durum. Hala yani çok kırılgan bir ekonomi. Dolayısıyla bunları hesaba katmak zorunda. Türkiye eğer gerçekten bölgesel güç olmak istiyorsa, Osmanlı gibi olmak istiyorsa, o takdirde Osmanlı gibi, tamamen Osmanlı gibi olması lazım. Evet. Osmanlı'da İslami bir medeniyet vardı. Böyle bir medeniyet, samimiyet vardı, böyle bir medeniyet vardı. Ondan dolayı güçlüydü, kendi içinde problemi yoktu. Evet. Hem güçlüydü hem problemi yoktu. Şimdi siz güçsüzsünüz ve de probleminiz çok. Şu an Türkiye bu problemini halletmek istiyor. Yani bölgesel güç olabilmek için bu problemi halletmek istiyor. Bu görüşmeleri hızlandırıyor vesaire. İmralı ile yapılan görüşmeler. Yani Türkiye aslında meseleyi anladı. Yani bu bela başımızda varken biz hiçbir şey olamayız. Bölgesel güç falan bu bir hayal. Bunu olamayız, bunu halletmeliyiz diyor.
Ya hükümetin hocam mesela bu konuda tutunduğu tavır güzel bir şey değil mi? Mesela diyelim ki böyle bir bela var, böyle bir kan var.
Onu zaten biraz evvel konuştuk. Evet. Elbette ki bu kanın durmasından taraf her Müslüman, her insan. Evet. Müslüman olmayan bile bundan taraf olması lazım. Evet. Ama yani bundan işte yani sadece bunun için dua etmekle, temenni etmekle olmuyor yani.
Yani hem yani, fiili dua da yapmak lazım.
Fiili dua lazım ve gerçekten İslami bir eğitim lazım. Ancak o zaman o insanlarla tekrar kardeşlik tesis olabilir. Yoksa kardeşlik tesisi çok mümkün gibi görünmüyor bana yani. Yani sadece temenniler var. Evet. Bir takım hakların verilmesi bile bir şey ifade etmez. Çünkü adam dinden uzaklaşmış. Adam ben Zertüştüm diyor yani. Yani siz bu adama hak verseniz ne olur? Bu sefer din farkı oluşmuş artık.
Yani hocam mesela şöyle diyelim. Bir Zerdüştün, bir Hristiyanın hakkı verilebilir mi, verilemez mi?
Yani herkesin hakkı verilir de. Evet. Fakat yani o haklarını verseniz de ister ırk olarak, ister din olarak hakkını verseniz de din farkı oluşmuş. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi yani o hakları verseniz bile, o mesele bitse bile din farkı artık oluşmuş yani.
Yani mesela hocam.
Bu çok tehlikeli.
Yani mesela geçmiş mesela hükümetlerin ve devletin mesela diyelim ki o bölgede zamanla yaptığı çok yanlışlar var. Yani bugün işte hem hükümet düzeyindeki insanların anlatması, hem raporların
evet,
olması.
Tabii.
Bundan dolayı insanları bazı yerlere sürdü yani. Evet, evet hocam. Vaktimizin sonuna geldik. İzleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hocam?
Konuşmamızın başında girdiğimiz konuyla bitirelim. Evet. Müslümanlar bir ümmettirler. Evet. Ümmet şuuruna yeniden ulaşmalıdırlar. Ümmet olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu işte bu olaylarla daha iyi gördük. Evet. Eğer ümmet olsaydık böyle sorunlarımız olmayacaktı. Evet. Ümmet olsaydık dünyada ezilmeyecektik. Paramparça olmasaydık bizi ezemeyeceklerdi.
Eğer bizi
sömüremeyeceklerdi. Eğer ümmet olmazsak bu sömürü, bu zulüm devam edip gidecek. Allah Azze ve Celle ümmetsiniz dedi. Biz ulus devletler olmaya kalkıştık. Sonra ulus devleti olarak da kalamadık. Aşiretlere bizi bölmeye çalışıyorlar. Ve bizi ferdiyetçi yaptılar. Herkes kendini düşünmeye başladı. Ümmetini düşünmemeye başladı. Müslümanlar ne halde kimsenin umurunda olmaz hale geldi. O zaman düşman bizi teker teker avlamaya başladı. Zaten parçalamıştı. Parçaları daha da çoğaltmaya başladı. Evet. Müslümanlar ümmet olduklarının bilincinde olmalıdırlar. Ve 70 parçaya ayrılmışız. Bir zamanı bir molla bana şunu söylemişti. 70 parça olmuşuz ve bu eğer 70 parça olmamız caizse 71. parça niye caiz olmasın demişti bana.
Hocam,
yani evet. 70 ben de ona demiştim ki 70 parça caiz mi ki yani? Biz Müslüman olarak 70 parçanın 69'a indirilmesinin yollarını aramalıyız. 68'e indirmenin ve 1'e indirmenin yollarını aramalıyız. 70 parçanın caiz olduğunu sana kim söyledi ki sen 71. parçanın fetvasını bulmaya çalışıyorsun? Yani böyle bir mantık doğru olamaz. Müslümanlar ümmettirler. Tek parça olmak zorundadırlar. Eğer öyle olsaydık bugün dünyanın en büyük gücü olurduk ve bu kadar fitne fesatla da boğuşmak zorunda
evet,
kalmazdık.
Hocam tabii kapatacaktık ama 3 tane soru gelmiş. Eğer
evet,
müsaade ederseniz bu soruları size yönelteyim.
Buyurun,
yok, ben yoruldum.
Buyurun.
Sormayın. Derseniz de sormayın.
Yok, mühim değil. Buyurun.
Evet, hocam Ankara'dan izleyicimiz aramış. Zaten cevap verdiniz ama yine sorarım diyor. Bayanların hizmet amacıyla geç saatlere kadar dışarıda kalması caiz midir? Diye bir soru yöneltmiş.
Şimdi elbette ki hanım kardeşlerimiz akşam namazı civarında evine gelmelidirler. Yani karanlıklar yani Müslüman kadın için uygun değildir. Ama nadiren bazen önemli bir durum olur, bir şey olur. Bazen geç kalmış olabilir. Sonuçta yollar tenha değildir. Kocaman çarşıdır. Binlerce insan yollarda gezmektedir. Mümkün olduğu kadar akşam namazında, namazdan evvel, yarım saat evvel evlerinde olmaya çalışmalıdırlar. Ama olabilir ki bazı durumlarda biraz geç kalmışlarsa da Onda da eğer tenha bir yer değil ise bazen böyle durumlar olabilir. Ama her zaman olmaması için gayret göstermelidir.
Evet, Allah razı olsun. Hatay'dan bir izleyicimiz aramış. Sayın hocam diyor, lise çağındaki gençleri haramlardan nasıl koruruz?
Evet, lise çağı çok tehlikeli bir çağ. Lise çağı yani böyle hem İslam'ı anlama, fikirsel olarak meseleleri kavrayabilme, diğer taraftan da arzuların, isteklerin en zirvede olduğu bir çağ. Eğer o çağdaki gençlerle ilgilenmeyecek olursak, manevi boşluklarını tatmin etmeyecek olursak, onlara muhalefet ruhu kazandırmazsak, yani batıla karşı, evet, yanlışlara karşı muhalefet ruhu kazandırmayacak olursak, onlara benzeyeceklerdir liseli gençler. Evet. Onlara kız erkek münasebetlerinde helal ve haramların ne olduğunu öğretmeyecek olursak, hükümleri öğretmeyecek olursak, onlara yani bunları öğretmeyenler onlardan bunu bekleyemezler. Yani hem öğretmemişler, helaller haramlar nelerdir, evet, kız erkek münasebetlerinde özellikle. Ondan sonra bu gençleri bu hal, yani İslami bir ahlak üzerinde muhafaza etmek pek mümkün olmaz. Sonra liseli gençlerimize İslam alemin için oynanan oyunları anlatmak zorundayız. Nasıl bozuyorlar?
Evet.
Nasıl bozuyorlar? Hangi amaçla bozuyorlar? Neden bizi dinden ve ahlaktan uzaklaştırmak istiyorlar? Bunların açıkça konuşulması lazım. Bunlar konuşulmadıkça, muhalefet ruhu kazandırılmadıkça, zalimlerin ve İslam düşmanlarının planları, projeleri anlatılmadıkça kesinlikle bu gençlerin onlardan uzak kalmasını sağlayamayız. Bir taraftan onları şehvetperestlikten kurtarmak için Allah sevgisini kalplerine koymadıkça, imani bir terbiye verilmedikçe gençliğimizi haramlardan muhafaza edemeyiz. Yani yapılması gerekenler Allah'ı sevdirmek, kainat kitabını okutmak ve önemli bir gerçeğin farkına varmasını sağlamak. Her şey arzulardan ibaret değil, her şey bu dünyadan ibaret değil. Bir Allah var, evet, kainat var, kainatı idare eden var ve hesap soracak. Allah ve ahiret anlayışını kazandırmak, evet, sağlam hakiki bir imana ulaştırmak. Batıla karşı muhalefet ruhunu geliştirmek, zalime karşı muhalefet ruhunu geliştirmek, taklitçi anlayışın yanlışlığını öğretmek ve şehvetlere, arzulara karşı mücadele ruhunu kazandırmak. Evet. Bunlar verilmedikten sonra liseli gençleri, üniversiteli gençleri muhafaza etmek pek mümkün görülmüyor. Özellikle bu zamanda internetiyle, telefonlarıyla, mesajlaşmalarıyla gençleri muhafaza etmek neredeyse mümkün değildir. Bunların, özellikle liseli gençlerin eğitiminde bunlara ağırlık verilmelidir. Evet. Diyerek konuşmayı bitirelim.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınızdan dolayı sizleri de yorduk. Allah razı olsun.
Cümlemizden.
Evet sevgili seyirciler, Alparslan Kuytu Hoca Efendi ile ümmetin yeniden doğuşu ile ilgili bir söyleşi yaptık. Sayın hocamız, ümmetin yeniden doğuşu Kur'an ve sünnete dönülmesi, vahiye dönülmesi gerektiğini özellikle söyledi. İlahi Sayın Hocamıza hükümetin başlattığı, kanın durması için başlattığı bu müzakere süreciyle ilgili bir soru yönelttik. Sayın Hocamız da evet, bu işin çözülmesini ümit ediyorum, bu da İslam kardeşliği içinde olmalı, gerekir diye yöneltti. Yine dünya Müslümanlarının problemleri ve sıkıntıları da söylediğimizde de kendileriyle yine İslam birliği, aynı zamanda yine ümmet birliği, yine Kur'an ve sünnetin etrafında toplamamız gerektiğini belirtti. Sayın hocamıza yönelttiğimiz yine bir soru vardı. Kamuda kılık kıyafet serbestliğiyle ilgili bir soru yönelttiğimizde, Allah'ın hükümleri, kanunları sadece belli bir alanda değil, Allah'ın kanunları her yerde geçerli olmalı, başörtüsü her alanda serbest olmalı gerektir diye söyledi. Sizlerden de gelen sorular vardı. Dolayısıyla hocamız da Kur'an ve sünnet ışığında bu sorulara cevap verdi. Biz kendilerinden istifade ettik. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Evet sevgili seyirciler, ben de son peygamber, son elçi, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel duasıyla bitiriyorum. Allah'ım korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sığınırız. Evet sevgili seyirciler, bir başka programda görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.